Merhaba değerli seyirciler. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün yine Oktur Hocam, Akın Hocam ve Çetin Hocam'la birlikte karşınızda olacağız. Hocam ne konularımız var bugün?
Bugün de çok iman hakikatlerimiz var. İnşallah Kur'an Müzesi Ahir Zaman'dan bahsedeceğiz aynı zamanda. Bir iman hakikatiyle başlayabiliriz. Bununla ilgili bir sunumumuz var. Burundaki mühendislik arkası ile ilgili. Sonra da kahvemiz de geldi Oktur Hocam'ın. Evet. Burundaki mühendislik harikası. Devam edebiliriz. Slide'lara. Koku alma işleminin burnun sadece %5'lik bölümü tarafından gerçekleştirdiği çok az kişi tarafından biliniyor. Mesela Yale Üniversitesi'nde, Yale Üniversitesi Profesörü Gordon Shepherd, burunlarımızla kokladığımızı düşünürüz fakat kulak mememizle işitiriz demeye benzer diyor bu işlemi. Yani aslında %5'lik bir kısmıyla bu işlem yapılıyor. Bu gerçeği de bu şekilde vurgulamış bu bilim adamı. Burnumuz solunum sistemimizle ilgili olarak iki önemli görev üstleniyor. Bunlardan birisi nefes aldığımız havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi. Burnun iç yüzeyini kaplayan mukus tabaka su buharı salgılayarak giren havayı nemlendirir. Bu çok önemli bir görevi üstleniyor. Burundan gelen hava ısıtılıyor ve nemlendiriliyor. Bu ciğerlere uygun hale getiriliyor. O yüzden burunda nefes almanın çok daha her zaman sağlıklı olduğunu bilim adamları belirtiyor. Çünkü ağızdan nefes alma çok fazla sağlıklı olmuyor buruna göre. Böylece hava akciğerlerin hassas yapıları için en uygun hale getiriliyor. Söz konusu mekanizma binaların sıcaklık ve nem ortamını düzenleyen gelişmiş bir klima gibi adeta. Çünkü normalde bulunduğumuz ortamı hani bazen hava çok kuruyor, rahatsız ediyor bizi. Onun için özel makineler alınıyor. İşte o makinelerde özel nem dengesini takip eden alıcılar oluyor ve ortamdaki nem dengesine göre yine ortama su buharı veriyor veyahut da kesiyor o su buharını. Adeta onun gibi bir sistem burundaki sistemde. Mukus tabakanın hemen altında yer alan çok sayıdaki kılcal damarda geçiş sırasında havanın ısınmasını sağlıyor. Böylece hava akciğerlerin hassas yapıları için de en uygun hale getiriliyor. İnşallah. Burnun ikinci önemli görevi de solunan havanın içindeki toz zerrelerini, bakteri ve mikropları durdurması. Böylece akciğerde oluşabilecek hastalıklar da engellenmiş oluyor. Yine burnun içinde bu bakteriler, işte toz zerreleri vesaire bunların hepsi tutuluyor. Bakın çok detaylı bir sistem. Pislikler tutuluyor. Onun haricinde hava nemlendiriliyor. Ayrıca ısıtılıyor. Tam vücut için en sağlıklı hale getiriliyor burunda. Muazzam bir sistem işliyor. Zararlı maddeler içeren mukus, tüycükler tarafından dakikada 1 santimetre hızla yutağa doğru itilir. Daha sonra da öksürükle dışarı atılır veya yutularak midedeki asitler tarafından yok edilir. Havadan gelen zararlı tanecikler mukus tabaka tarafından yakalanır. Bunun ardından silya isimli tüycükler devreye girerler. Mukus tabaka, mukus üretici hücreler ve tüycükler mükemmel bir kimyasal arıtma tesisi meydana getirirler. Burada tabii dikkat etmek lazım. Sahip olduğumuz arıtma tesisi o kadar kusursuz çalışıyor ki vücuda neyin gerekli, neyin tehlikeli olduğunu hemen tespit ediyor ve yapılması gerekenleri anında yerine getiriyor. Allah da bir ayette, şeytan Allah'a sınırım, göklerde ve yerde ne varsa onundur, tümü ona gönülden boyun eğmişlerdir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Yani bu sisteme de baktığımızda zaten Allah'ın ol demesiyle yarattığını görüyoruz. Yani çünkü normalde bunların hiçbirisi de olmayabilirdi. Ve bizim akciğerlerimizde mesela bakterileri veyahut da işte toz zerrelerini tutmuyor olsa sürekli olarak bir hastalık durumunda olurduk. Sürekli akciğerlerimize işte bakteriler giderdi, mikroplar giderdi. Biz bunlarla muhatap olurduk ve neredeyse ömür hayatımız boyunca hastalıklarla uğraşırdık. Ama böyle olmuyor. Burun bunları tutuyor. Onun haricinde soğuk hava gidebilirdi mesela. Gitmiyor. Burun da ısıtılıyor damarlar tarafından ve mukus tabakası tarafından. Isıtılıyor hava ve ciğerlerin üşümesi engelleniyor. Çünkü ciğerler üşüdüğü zaman yine insan hasta oluyor, biliyoruz hepimiz. Soğuk havalardan özellikle. Burada Allah'ın muhteşem bir şefkatini görüyoruz üzerimizde. Yani böyle bir sistem olmayabilirdi. Ki bir yaşam mücadelesi sonucunda da buruna böyle bir bilgilerin eklenmesi zaten mümkün değil. Dolayısıyla Allah'ın bir anda yaratması söz konusu.
Maşallah. Maşallah. Yani tam olması gerektiği gibi, tam olması gerektiği yerde. Ağızda da öyle. Ağızdan giren mikroplar da bademcikler var. Onlar karakol görevi görüyor. ve gelen mikroplarla mücadele ediyorlar.
Evet.
Daha sonra mikrop yutulduğu zaman yani tabii oraya atlayabiliyor mikroplar. Bu sefer de tahrip oldukları yer, orayı geçmeleri pek mümkün değil. Mide asidi. Mide asidi hepsini yok ediyor. Yoksa sürekli yani mikrop geliyor ağzımda. Bu içinde soluduğumuz havada da mikrop var. Yediğimiz besinlerde de mikrop var. Yani ne kadar yıkasak da mutlaka bir mikrop oluyor bakteri üzerinde. Mantar. Mantar havada da var zaten. Ama mide asidini aşamıyorlar. Aşanlar var. Mesela bağırsak sistemimizde milyarlarca bakteri yaşıyor. Derimizde de var. Ağzımızda da var. Burnumuzda da var. İçimizde de var. Fakat onlar da bize faydalı. Onlar olmadığı zaman, hatta denge bozulduğu zaman, mesela antibiyotik veriyorlar bazen. Antibiyotiğin yan etkileri ortaya çıkıyor. Bazı rahatsızlıklar meydana getiriyor. Şundan dolayı vücudumuzda bize faydalı olan bakterileri de öldürdüğü için antibiyotikler dengeyi bozuyorlar. O zaman işte mide bağırsak sistemiyle ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor. Deride bazı mantar enfeksiyonları başlıyor mesela. Çünkü derimize faydalı bakteriler var. Başka zararlı bakterilerin ve mantarların üremesini engelliyor. Ama siz o dengeyi bozarsanız, faydalı bakterileri öldürürseniz antibiyotik alarak veya başka şekilde, bu sefer değişik mantar enfeksiyonları ve değişik bakteri enfeksiyonları başlıyor. Yani muhteşem bir denge var her yönden, evet, maşallah.
Maşallah. Şimdi tabii bu delillere baktığımız zaman işte ne kadar güzel bilgiler, ne kadar genel kültürümüzü arttırıyoruz. İşte bakın burunla ilgili işte koklama işlemi burnun %5'ini işte ilgilendiriyormuş. %5'iyle oluyormuş. İşte gerçekten çok ilginç bir bilgi deyip devam etmek yanlış olur. Yani bunun üzerinde bir insanın düşünmesi gerekiyor. Yani biz mesela gözden bahsediyoruz. 40 ayrı parçadan oluşuyor. Tek bir tanesi olmasa çalışmıyor. Ve muhteşem bir sistemle dışarıdan gelen fotonları bizim beynimize elektrik sinyali olarak çeviriyor. Bakın bir kameranın yaptığı işin çok çok çok daha kalitelisini yapıyor. Mesela kamera da aynı şeyi yapar. Dışarıdan gelen fotonları alır. Görüntü halinde orada çıkınca onu elektrik sinyaline çevirir ve o görüntü kablodan monitöre gider. Değil mi? Gözümüz de aynı işlemi yapıyor ve kameraya göre çok çok daha küçük. Teknoloji olarak, megapiksel olarak çok çok daha yüksek bir kameraya oranla ve bize bu bir görüntü olarak yansıyor. Tabii dediğimiz gibi bunları böyle genel kültür bilgisi olarak, işte ne güzel, çok ilginç bir bilgiymiş. Hani böyle ilginç bilgilerin yer aldığı kitaplar oluyor. İşte çita saatte 80 km hızla koşar. İşte filin mesela ayağı yere bir işte
ne kadar basınç yapar.
Evet, topuklu ayakkabıyla bir mayanın yere yaptığı basınçtan çok daha az basınç yapıyor mesela bir filin ayağının yere yaptığı basınç. Yani topuklu ayakkabı giymiş bir mayanın yaptığı basınç 4-5 kat bildiğim kadarıyla daha fazla bir basınç. Bir filin ayağının yaptığı basınca göre. Çünkü çok daha sivri olduğu için.
Evet, ayağının çapı geniş olduğu için.
Aynen öyle.
Yaptığı basınç azalıyor tabii.
Evet, çok doğru dediğin gibi.
Sözünü kestim, bir şey ekleyebilir miyim bununla ilgili? Biliyorsunuz bu keşifleri doğadan, hayvanlardan, canlılardan görerek yapılıyor. Bu fille ilgili konuya gelirsek mesela karda, çok kutuplarda yaşayan Eskimo'lar o şey ayakkabılardan giyerler. Geniş ayakkabılardan. Evet. İşte yaptığı basınç azalsın diye kütlenin yere yaptığı basıncı azaltan, bu tabii hayvandan görerek insanın bunu uygulaması, işte bunu teknolojik şeylerde görüyoruz, uçaklarda görüyoruz, bütün canlılarda görüyoruz. Evet. Bu da doğadaki mükemmelliğin bilim sayesinde keşfedilerek insan hayatına uygulanmasını görüyoruz burada. Bu da ne kadar muhteşem bir şey olduğunu zaten gözler önüne seriyor.
Tabii örnek alınan bir teknoloji, ileri teknoloji demektir. Doğada, yani Allah'ın yarattığı doğada daha ileri teknoloji var insanın geldiği noktadan. Mesela bunlardan biri de kulaklarımızda kulak işitme sistemi de başlı başına muhteşem. Yani çok yüzeyen anlatacağız ama o kadar detaylı bir yaratılış var ki burada ihtişamlı. Kulağımızdaki küçük tüycükler, şeytandan Allah'a sığınırız. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz diye buyuruyor Allah inşallah. Dinlediğimiz bir müzik sesi gerçekte iç kulak salyangozumuzdaki tüycüklerin her notaya göre farklı hareket etmelerinden, bu farklı hareketlerinde her seferinde tüycüklere bağlı hücrelerde farklı iyot dengeleri oluşturmalarından ve bu kimyasal işlemlerin elektrik sinyalleri üretmesinden ibarettir. Yani tüycük hareketleri var ve her sese göre ayrı tüycük hareket ediyor ve bunların sonucunda da biz müzik olarak algılıyoruz bunu, insan sesi olarak algılıyoruz. İç kulakta işitmeden sorumlu bölüm olan bir bezelye tanesi büyüklüğündeki salyangoz adlı verilen yapı. Tüycüklerin yakından görünümünü görüyoruz burada resimde. Bakın salyangozu yukarıdaki resimde. Sesler, evet burası ve tüycüleri. Sesler iç kulakta içi sıvıyla kaplı olan spiral bir bölme olan salyangoz içindeki sıvıya mekanik titreşimler şeklinde ulaşır ve sıvının içinde dalgalanmalar oluştururlar. Bu sıvının hareketlenmesiyle de alt resimde görülen salyangozun iç duvarında bulunan tüycükler hareketlenir. Yani sıvıda hareketlenme oluyor, bunlar da tüycükleri hareketlendiriyor. Ses titreşimleri saniyede 340 kilometrelik bir hızla kulağa ulaşır. Tüycükler bir titreşim algıladıklarında hareket ederler ve bu hareket tüycüklerin altındaki hücrelerin kapılarını açar. Bu sayede hücrelere iyon girişi olur. Ama bunlar o kadar hassas ki. Bakın tüycük hareketi, kapılar açılıyor, içeriye iyon giriyor ve elektrik sinyali oluşturuyor bu. Tüycükler ters yöne yattıklarında ise hücre kapıları bu kez kapanırlar. Bu sürekli hareket hücrelerin kimyasal dengelerini de sürekli değiştirir ve onların elektrik uyarıları üretmelerini sağlar. Bu elektrik uyarıları sinirler aracılığıyla beyne iletilir ve beyin de bunları yorumlayarak ses haline getirir. Tüm bu olaylar saniyenin de binde birinden daha hızlı bir şekilde yaşanır. Yani çok kısa bir sürede muhteşem hassas dengeler oluşuyor. Her tüycük aslında çok küçük bir ses amplifikatörü. Yani ses sinyallerini yükseltmeye yarayan alet gibidir. Üstelik bu amplifikatör düşük sesleri kuvvetli seslerden daha fazla büyüttüğünden sıradan bir amplifikatör de değildir. İşte büyütme sayesinde frekansı 20 Hz ile 20 bin Hz arasında değişen, yani yaprağın hışırtısından uçak motorunun gürültüsüne kadar her sesi de duyabiliyoruz biz bu şekilde. Tüycükler saniyede 20 bin kez titreşebilirler. Frekans yükseldikçe tüycüklerin salınım sayısı inanılmaz rakamlara ulaşır. Örneğin 20 bin frekansta bir ses duyduğumuzda tüycükler de saniyede 20 bin kez salınmış olurlar maşallah. Saniyede 20 bin kez. Tüycüğün bir atomun yarıçapı kadar, yani 1 milimetrenin 400 milyarda biri kadar bile hareket etmesi elektrik uyarısının başlaması için yeterlidir. Yani bu muhteşem bir yaratılış mucizesi. Bir atomun yarıçapı kadar, yani milimetrenin 400 milyarda biri kadar bile hareket etmesi elektrik uyarısı başlatıyor. Yani ne kadar bir hassasiyet.
Evet.
İnsanın aklının kavrama sınırlarının ötesinde bir hassasiyeti var maşallah. Salyangozun içindeki tüylü hücreler tıpkı bir pil gibidir. Bu iç kulaklarımızda, kulaklarımızın her birinde yaklaşık 16'şar bin pil taşımamız anlamına gelmektedir. Ancak bu piller bizim kullandıklarımızla kıyaslanmayacak kadar yüksek teknolojiye sahiptirler. Çünkü çok daha hassastırlar ve çok daha hızlı işlem yapabilirler. Üstelik asla şarj olmaları da gerekmez. Dahası hepsini bir araya toplasanız bir bezelyenin içine bile sığdırabilirsiniz. Tüycükleri dış ortamda incelemeyi başaran bilim adamları, onların en ufak bir sese bile tepki verdiğini gördüklerinde hayranlıklarını gizleyememişlerdir. Rockefeller Üniversitesi'nde 20 yılı aşkın bir süre iç kulağı inceleyen David Corey şunları söylemektedir. Tüylü hücrelerin mekanikleri inanılmaz. Bir tüy demetinin hareketi adeta sihirli bir biçimde duymamıza olanak sağlıyor. Bu hücreler öylesine muhteşem ki onlara bakmaktan asla yorulmuyorum diyor. Yani inceledikçe detaylarda ihtişam görüyoruz. Milimetrenin 400 milyarda biri kadar bir hareketi algılayıp elektrik akımına çevirebiliyor.
Evet.
Bu nasıl bir yapıdır ki, değil mi inşallah?
Atom mükemmel.
Yarıçapı kadar maşallah muhteşem bir yaratılış var. Onunla ilgili aslında bir filmle gösterelim. Nasıl kulak tüycüklerinin çalıştığını gösteren, ki daha iyi anlaşılması açısından. Şimdi burada görüyoruz Corti ve salyangoz denen organın iç kulaktaki durumunu görüyoruz. Burada da bakın, bu salyangozda da altın oranı yarılış var. Yaptığı spiral altın dikdörtgene uyuyor. Tam altın oranı çıkıyor. 1.618'lik dikdörtgenin içerisinde, oranlı dikdörtgenin içerisinde. Burada da yarım daire kanallarını görüyoruz. Bunlar dengeyi sağlıyor. İnsandaki açısıyla maymundaki açıları bunların tamamen farklı birbirinden. Çünkü maymunlar 4 ayak üzerinde yürüyor. 2 ayak üzerinde kalkabiliyor ama 4 ayaklıdır. Dolayısıyla bu denge organların, yarım daire kanalların açısı tamamen farklı. Buradan hareketle bilim adamları işte o Darwinistlerin ileri sürdüğü Australopithecus, Homo habilis. Bunları inceliyorlar, bakıyorlar yarım daire kanallarının açıları normaldeki şempanzelerle, gorillerle, diğer maymunlarla aynı. Onun yanında Homo erectus dedikleri bir sınıflama var. Homo erectus da Homo sapiens dedikleri sınıflamaya bakıyorlar. Onlarınki de insanlarınkiyle birebir aynı, günümüz insanınkiyle. Aynı şekilde, yani iki ayak bir varlık olarak yaratıldığını görüyor, iki ayak üzerine yürümek üzere. Dolayısıyla evrimciler bu iddiaları tamamen çöküyor. Maymun maymun olarak yaratılmış. Bu da önemli delillerden bir tanesi. Bir İngiliz bilim adamının yaptığı, kompüterize tomografiyle yaptığı çalışmalarla ortaya konuyor bu gerçek. Ve Australopithecus'ta Homo habilis dedikleri, Homo habilis falan yok, alet kullanan maymun diye iddia ediyorlar. Öyle bir konu yok. Karga da alet kullanıyorlar bakarsanız. Yani karga karga zaten. Maymun. Tamamen maymun. Yarım daire kanalları çünkü maymunla aynı eşit derecede. Dört ayak üzerinde yürüdüğünü gösteriyor. Homo erectus'ta Homo sapiens de insan. Sırf şu evet. Yarım daire kanalların açısından bu gerçek çıkıyor ki daha çok delil var tabii. Kafataslarının ufaklığı, gözlerinin birbirine yakınlığı, dişlerin sivri olması, çenenin çıkıklığı, Australopithecus ve Homo habilis'te, kollarının uzun, ayaklarının kısa olması, ayaklarının da ağaçları kavrayacak şekilde olması, leğen kemiğiyle omurgasının özel bir açısı var onlar dört ayak üzerinde yürüdüğü için. İnsanda bu açı farklı, onlar maymun açısına sahip, insanda insan açısına sahip.
Evet. Bu evrimcilerde zaten hep her şeyin böyle yavaş gelişmelerle olduğuna inandıkları için, böyle bir pagan dinine mensup oldukları için her türlü şeyi kendi dinlerine uydurmaya çalışıyorlar. Yani mesela işte at nasıl olmuştur? İşte mutlaka bir yavaş gelişmelerle olmuştur diyorlar. Mesela köpek tarzı bir iskeleti alıyorlar. İlk başa onu koyuyorlar. Buraya oturdu diyor bu. Ondan sonra mesela bir at yavrusunun iskeletini buluyor. Biraz daha büyük oluyor cüsteci ona göre. Hemen ardına onu koyuyor. Ondan sonra başka işte daha büyük bir at iskeleti. Sonra da işte normal yetişkin bir at iskeletini koyuyor. Tabii örnek veriyorum bunu sadece. İşte onları yan yana dizdiği zaman işte geçişi biz size gösterdik diyorlar. Veyahut da şimdi Dawkins'in bir tane videosu vardı, geçen izledim. İşte sıkı durun diyor. Yani yaratılışçılar her zaman ara geçiş formu olmadığını söylerler diyor. Size ara geçiş formu göstereceğim diyor. Biz de bekliyoruz yani acaba ne gösterecek diye. Yine çizimin başına geçiyor. Çizimden anlatmaya başlıyor. Oraya bir tane işte çakal tarzı bir canlı var. Onu çizmiş. Ondan sonra su içerisinde yaşayan başka bir canlı var. Onu çizmiş. Üstüne başka bir çizim. En sonunda da balina. Dört tane canlıyla işte canlıların nasıl balinaya dönüştüğünü kendince açıklıyor. Yani öyle dört canlıyla ya bu canlılar birbirine nasıl dönüşür? Yani DNA'da pleiotropik etki denen bir yapı var. Bir etki var. Bir kere DNA'ya siz en ufak müdahale ettiğiniz zaman 5-6 yeri belki 8-10 yeri farklı bölgeyi etkiliyor. Yani böyle adeta şey gibi, mesela zeka küpleri vardır ya, bir çevirirsiniz bütün renkler bozulur tek bir hareketinizle. DNA da aynen öyle. Yani siz onu böyle düzgün bir şekilde yapabilmek için çoğu insan yapamaz zaten. Hani yapana da çok zeki gözüyle bakılır. Evet. Çok akıllı bir müdahale gerekiyor. Ki o akıllı müdahaleyle bile DNA'ya müdahale edilemiyor. Evrimciler ne diyor?
Yapısı değişiyor tamamen.
Tabii ki. Yapısı değişiyor.
Bir harfin değişmesi her şeyi değiştiriyor.
Vücudu. Aynen öyle. Yani tek bir harfin değişmesiyle mesela bir ailenin videosu var. Doktor hocam var mı sende bilmiyorum o ama. Tek bir harfin yerinden oynamasıyla ailenin şu parmaklarının üst kısmı gidiyor.
Evet.
Tüm sülale parmakları kısa olarak dünyaya geliyor. Başka bir şeye bakıyoruz. Tek bir harfin değişmesiyle DNA'da, tek bir harf derken DNA'da 5-6 tane harf yok, onu söyleyelim. 3.2 milyar harf var. 3.2 milyar harf. İnsan hayatı boyunca 3 milyara kadar sayamıyor. Bu kadar. Ve bunların hepsi 100 trilyon hücrede ayrı ayrı var. 100 trilyon çarpı 3.2 milyar olarak hesaplayın DNA'daki harf dizilimi. Bunlardan sadece bir tanesi yer değiştiriyor. Bakın o kadar hassas ki. Bu kadar harften sadece bir tanesi yer değiştiriyor. İnsan ölümcül bir sürece giriyor.
Evet.
Mesela üreme sistemi etkileniyor. Aynı zamanda görme sistemi etkileniyor. Onu üreten proteinleri etkilediği için vücut işte tamamen dengesi bozuluyor ve o canlı hayatını kaybediyor. Bu kadar hassas bir yapı. İşte ilk önce böyleydi. Sonra mutasyonlar öyle bir işliyor ki onların iddiasına göre tam olması gerektiği gibi başka bir canlı ortaya çıkıyor. Tam olması gerektiği gibi başka. Biz diyoruz ki mutasyonlar uğradığı zaman bir canlı yapısı tamamen bozuluyor.
Evet.
Asimetrik oluyor. İşte mesela dört ayaklıysa altı ayaklı oluyor birden. Ve o ayaklar işe yaramaz ayaklar oluyor.
Parmak sayısı eksik oluyor, fazla evet. oluyor ya da kulağa değişik çıkıyor. Yani normal gibi. İnsandan başka bir şeye dönüşmüş oluyor. Yani bizim aslında bahsettiğimiz evet. şu. Şimdi kulağı anlattık, gözü anlattık. İşte mesela kulağı anlattığımızda kulağın yapısı mükemmel ve olması gerektiği gibi.
İnşallah.
Yani atıyorum kıllardan bahsettik. Bütün yapı değişik olsa zaten kulak o işlevini göremiyor. Yani evet. kendi yapması gereken şeyi yapamıyor zaten. Evet. Yani onlardan biri eksik ya da fazla olduğunda. Değil mi? Aynen öyle.
Yani burada mesela biraz önce kulağı inceledik. Burada bir yavaş gelişmelere izin veren bir durum var mı? Yani şurada en ufak bir şeye dokunsanız yani insan normal akıllı bir varlık değil mi? Aklı başında teknolojisi olan. Ondan sonra bayağı da teknoloji de gelişmiş durumda şu anda. Bu teknolojiyle müdahale etmeye kalkıyor. Kulağa, işte göze vesaire herhangi bir yapıya, sisteme veyahut da organa. Tamamen zarar veriyor.
Evet,
hiçbir bozuluyor. Şekilde faydalı bir değişiklik. Bakın biz işte kulağa yeni bir gen ekledik. Şu an artık böyle işte böyle değişik sistemler var ya hani sinemalarda şey evet. yapmaya çalışıyorlar. İşte 4 cepheden 5 cepheden böyle daha sesin kalitesini arttırmaya çalışıyorlar. İşte öyle bir hale getirdik. Veyahut da işte gözü öyle bir gen ekledik ki bu işte eklediğimiz gendeki kişi zoomlama yapabiliyor. Mesela işte bundan bir kilometre ötedeki bir cismi yakınlaştırabiliyor bakışlarını. Biz işte DNA'ya böyle bir gen eklediğimiz için böyle oldu. Böyle bir şey var mı?
Yok.
Evrimciler bunun kendi kendine olduğunu iddia ediyorlar.
Ayrıca şeyi de ekleyebiliriz bunu aslında. Şimdi insan evet. gözüyle mesela atıyorum kartal gözü aynı değil. Ya da işte insan kulağıyla işte kulak başka bir hayvanın kulağı da aynı değil. Mesela kartal o gözleriyle hayatta kalıyor. Ama evet. insan o kadar keskin bir göz şeyine sahip değil.
Evet.
Ama kartal sahip o gözü işte farklı duyguları gelişmiş ve onunla hayatta kalıyor. Kartalın gözünün insan gözü olduğunu düşünün. İnsan kadar gördüğünü düşündüğümüzde onun hayatta kalması da zaten mümkün olmuyor. Çünkü avlanamıyor.
Evet. Tabii Allah hepsini olması gerektiği gibi yaratmış.
Evet.
Yani çünkü bir canlı işte ne kendisi bir sistemini veyahut da organını geliştirebilir... Veyahut da zaman içerisinde böyle bir şey kendi kendine gelişebilir. Mutlaka bir anda eksiksiz, kusursuz bir şekilde olması gerekiyor. Şimdi okyanuslarla ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim ondan sonra...
Kulağı bitirelim mi istersen? Ona
tabii,
başlamıştık
tabii,
ama
tamam.
bitiremedik onu.
tamam.
Evet. Bu arada şeyi de söyleyelim de balinadan bahsettin. Şimdi balinadaki iddiaları da şu şekilde. Şöyle bir sıralama yapıyorlar. Ambulocetus... Pachycetus diye böyle. Ondan sonra buna da Procetus, Rodocetus gibi soyu tükenmiş balinaları ekliyorlar. Yani sıralama bu şekilde. Ambulocetus, Pachycetus dedikleri zaten Ambulocetus 4 ay üzerinde yürüyen bir canlı demek. Yani normal kurta benzeyen bir kara canlısının fosilini alıyorlar. Onun yanına başka bir kara canlısını koyuyorlar. Pachycetus. Ondan sonra da soyu tükenmiş balinaları koyuyorlar. Ve diyorlar ki işte bu evrim. Neresi evrim kardeşim bunun? Yani çok açık. O kadar açık ki ben şimdi o filmi aradım. Senin bahsettiğin filmi var da evet. ben de şu an bulamadım Dawkins'i.
Evet.
Komedi yani. Görseniz orada koyduğu çizimleri göstermiş zaten. Dört ayaklı kara canlısının bir çizimini koymuş oraya. Ondan sonra da bunun ucuna balinayı koymuş. İşte ben size evrimi anlatıyorum diyor. Ya tam kepazelik şeklinde. Ya evet. Birazdan bulursam göstereceğim
çok
yani.
Çocuğa masal anlatır gibi.
Masaldan öte yani. Masal bile, masalın bile bir şeyi vardır.
Yani.
mantık örgüsü vardır masalın bile. Bunun hiçbir mantık örgüsü yok. Yani o Ambulocetus diyor. Bak dört ayak üzerinde yürüyen demek Ambulocetus. Kullandıkları isim de zaten ayıp yani. Mesela Australopithecus diyorlar insanın adasına. Australopithecus güney maymunu demek zaten. Adı üstü güney maymunu ya maymun yani. O 15 yıl çalışıyorlar o şeyi görevlendiriyorlar. Sir Charles Ackerman'la Charles Oxford var Amerika'dan. 15 yıl maaş ödüyor İngiliz devleti. 15 yıla sürer mi yani? Bir iki tane kafadası var yan yana. Biri maymun kafadası, biri insan kafadası. 15 yıl bakıyorlar bunlar böyle. Bunun ne olduğunu anlamak için. Herhalde şey diyorlar İngiliz devlete ya abi diyorlar bizim çocukların işte okul masrafları falan var. Biz biraz daha bakmamız lazım bu kafataslarına falan böyle. Ertesi yıl gene alıyorlar. Ne oldu Zali diye sor Zali. Sor diyorlar. O da diyor ki ya diyor işte masraflar biliyorsunuz biraz daha bakalım biz bunlara. 15 yıl bakmışlar. 15 saniyede anlaşıyor. Küçücük kafatası. Öbürü de normal insan kafatası. Yani maymunlarla aynı Australopithecus dediğiniz. Kollar uzun, ayaklar kısa. Öne eğik yürüyüş. İşte yarım daire kanalları insanın açısıyla semi-circular kanal deniyor onlara. Aynı şeyle maymunlarla aynı. Aynı zamanda bunların mesela o kadar çok yönden maymun olduğunun detayı var ki. Mesela hipoglossal sinir diye bir sinir var. Bu 12. çift deniyor, kafa çifti. Bu dili kontrol ediyor. Direkt beyin sapından gelir böyle, kafa çiftleri deniyor onlara. Hipoglossal nerve deniyor buna. Doğrudan dile geliyor. Dilde de konuşmayı kontrol ediyor. Şimdi insanın hipoglossal kanalı, iskeletteki kanalı, hipoglossal siniri geniş olduğu için geniştir. Maymunların yaklaşık iki katına yakındır. Maymunla da küçüktür. Maymuncuk konuşmuyor. Dilin hareketleri insan gibi kompleks değil. Australopithecus'un, Homo habilis'in hepsini ölçüyorlar. Hepsi maymunla aynı. Şempanzelerle, gorillerle falan aynı. İnsanınki de ondan büyük. Yani Homo erectus'a bakıyorlar, Homo sapiens'a bakıyorlar. Normal insanla aynı. Yani insaf, yalan söylemeyin, atmayın yani. Ondan sonra 15 yılın sonunda da zaten o sözler lisan kırımında Charles Wax'tan ya diyorlar bu maymunmuş diyorlar Australopithecus için. İnsanla alakası yok diyorlar. 15 yıl sonra.
Ya sırf böyle evrimi kabul etmek için düştükleri duruma bilime kaybettikleri vakti bak yani. Bir tanesi, başka bir tanesi var. İşte sürüngenlerle kuşların kafatasını inceledim 25 sene boyunca. En sonunda çıkardığım sonuç bir benzerlik göremiyorum diyor. 25 saniyedir normalde baktığın zaman zaten alakası yoktur. Kemik yapıları da birbirine benzemiyor. Kafa yapıları da birbirine benzemiyor. Yani bunun birbirine benzemediğini anlamak için 25 sene...
İşte ben, yani masraflar tabii herhalde çoktu böyle. Çocukların okul masrafları falan. Eşinin de masrafları vardı o Sir denen şahsın. Ama gene de gene dürüstlük etmiş. 15 yılın sonunda bu maymun diyor yani İngiliz hükümetine kusura bakmayın diyor. Yapabileceğim bir şey yok diyor.
Yeni bir çalışma
bakmış,
varsa.
Burasından bakmış olmamış yani Australopithecus diyor. Maymun diyor yani. O Amerikalı da öyle diyor. İkisi birlikte.
Sonra yeni bir çalışma varsa göreve hazırız diyor.
Evet 15 yıl daha varsa diyorlar para. 15 yıl daha biz bakarız yani bütün kafataslarına. Yani evrim bitti zaten yani. Maşallah hocamızın çalışmalarıyla böyle milleti yani insanları kandırmaya çalışıyorlardı. O değil mi? Kepazelik. 40 yıl sergileniyor ya insan şeyde İngiliz Doğa Tarihi Müzesi'nde. Dünyanın en büyük müzelerinden biri. Pitt Dağın Adamı diye. Bir gün biri çıkıyor, geliyor, test yapıyor. Pitt Dağın Adamı dedikleri o kafatası fosiline. Aa bir bakıyor, bir maddeyle eskitmişler onu. Öyle 500 bin yıl falan değil, 500 yıllık.
Potasyum dikromat.
Potasyum dikromat kullanıyorlar. Bir bakıyor, dişleri falan eğelemişler, şey etmişler böyle. Çünkü tabii maymun dişleri sivri olur böyle, onu insana benzetecek. Orangutan çenesi alıyor zaten. Yani yeni ölmüş bir orangutanın çenesini alıyor. 500 yıllık insan kafatasına ekliyor. Eğiliyor, dişleri törpülüyor, bir şeyler yapıyor, rötuş yapıyor böyle. Sonra da kimyasal maddeyle şey ediyor. O zaten bunu ortaya çıkartan bilim adamı da diyor ki yani bunu diyor nasıl diyor anlamamışlar diyor böyle diyor. O kadar kolay anlaşılıyor ki bu diyor. Ama işlerine gelmiyor. Onlar biliyor. Hem de nasıl anlamışlar. Evet. Anlamaz olur mu?
Çok doğru.
Yani bakınca anlaşılıyor diyor böyle diyor. Bir deney yapmaya da gerek yok. Hemen özür diliyorlar. 50 yıl sonra kaldırıyorlar oradan.
Bir de şöyle bir şey var. Yani kısa zaman konusu gelmişken bildirelim. Ya bu ara geçiş formlarını sahtekarlık yapacakları zaman iki canlıyı birleştirerek yapıyorlar. Mesela Tiktaalik Rosea da yine aynısı. İşte timsak kafasıyla balık vücudunu bir de kuyruğunu da kendileri çiziyorlar zaten. Üç şeyin karışımıdır yani. İşte timsak kafatası, balık vücudu ve kendi çizimleri, kendi hayal güçlerinin karışımı. Yani böyle sahtekarlık yapacakları zaman iki canlıyı karıştırıyorlar birbirlerine. İşte orangutan çenesi, insan kafatası. İşte ara geçiş formu budur diyorlar. Bu tabii sahtekarlık oldu ortaya çıkınca bu tarz ara geçiş formları soruyor değil mi insanlar? İşte biz böyle bir sahtekarlık yaptınız ama işte bunların bir de orijinallerini gösterin. İşte bize iki canlının karışımı olan canlılar istiyoruz denildiği zaman siz nereden çıkardınız? Ara geçiş formu öyle olmaz ki. Öyle şeyler arıyorsanız mitolojiye gidin. Kusura bakmayın biz bilimle ilgileniyoruz diye. Böyle de bir tavır göstermeye kalkıyorlar. Ama artık kimse bunu yutmuyor yani. Artık onların iddia ettiği ara geçiş formunun iki canlının karışımı oldu. Ve böyle bir ara fosilinde hiçbir zaman yaşamadığı fosil kayıtlarına net bir şekilde belli.
İnşallah. Şimdi bu arada bazı kimseler var. İsmi lazım değil. Türkiye'de dinozorlar ara geçiş formu zannediyorlar. İsmini söyleyelim. Celal Şengör. Celal Şengör'ü de evrim uzmanı diye çıkartıp duruyorlar. Yani evrimi bile bilmiyor. Evet. Evrimcilerin dahi böyle bir iddiası yok dinozorlar. Mükemmel. Nesli tükenmiş. Mükemmel canlılar böyle. Evet. Büyük, son derece sevimli. Çok iri, eski dönemde yaşamış ve birçok canlının, hatta %99'unun deniyor bilim adamları tarafından, nesli tükenmiş. Doğal şartlar. Mesela günümüzde de nesli tükenen biliyorsunuz türler var. Hatta koruma altına alınmaya çalışılıyor. Değil mi? Pandalar gibi mesela. Evet. Bu şekilde nesli tükenmiş olan canlılar var. İşte evrimciler hep böyle nesli tükenmiş canlılar üzerinden spekülasyon yaparlar. Ama Celal Şengör işin çivisini çıkardı. Artık böyle dinozorlara bakın bir programa çıkıyor. Zaten hocamız cevap verdikten sonra bir daha o programdan sonra çıkıp evrimle ilgili bir şey iddia etmedi. Şimdi hep birlikte izleyelim. Bakın ne diyor.
İtiraz. Diyorlar ki efendim ara formlar olması lazım. Bunları niye görmüyoruz? Darwin o zaman diyor ki ya bunlar bulunacak günün birinde ama.
Bakın Darwin o zaman yok diyor. Biliyor onu. Yani Darwin zaten Darwin döneminde çok fosil var. Darwin alenen diyor. Her tarafa bakıyoruz diyor. Bütün katmanlara bakıyoruz diyor. Ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor.
Kambriyan
neden yok diyor yani. Hatta soruyor. Ya diyor evrim varsa diyor ara geçiş formu niye yok diyor. Şimdi basit bir mantık hesabıyla evrim varsa ara geçiş formu niye yok? Ara geçiş formu niye yoksa evrim niye var? Dersten de sorabilir soruyu. Tam bir rezalet. Yani yok diyor. Evrim yok diyor adam.
Hatta sayısız olması gerektiğini söylüyor. Yani 3-5 tane değil mesela. Şimdi böyle sanki böyle bir kristal sergiliyormuş gibi ara geçiş formları böyle toplantılar falan yapıyorlar. İşte insanları topluyorlar bir mekana. Ondan sonra üstü kapalı bir fanus yapıyorlar. Işıklar bütün her şey o fanuslara ışıklar oraya dönmüş şekilde hazır olun işte arkadan müzikler falanlar ondan sonra üstündeki örtü bir kalkıyor işte ara geçiş formu diye bir şey sunuyorlar.
Bir çikirge çene parçası. Serçe parmağı çıkıyor oradan böyle ona bağlı kocaman çizimler yapmışlar ailesini çizmişler böyle evet. Bir tane diş çıkıyor bazen. Öyle. Biz devam edelim.
Ara geçiş formu olsa yani öyle bir tane bir şeklinde değil, sayısız olması gerekiyordu Darwin'in tabiriyle.
Hayır, ara geçiş formu olsa zaten 10 trilyon alacaklar. Hocamız 10 trilyon teklif ediyor. Yani o ara geçiş formunu uçak kaldırıp getirirler buraya. Jet uçaklarıyla falan uçak getirirler 10 trilyon almak için. Yok.
Fizyolojik sayım çok eksiktir bilmem nedir. O da kaçamak cevap veriyor, cevap yok.
Cevap yok çünkü diyor bakın. Yok, ara geçiş formu yok.
Ama jeolojik gelişmeler arttıkça görüldü ki biraz önce Ali abiyi anlatıyordum. Bugün dinozorları...
Bakın şimdi Ali abiye ne anlatıyormuş onu anlatıyor. Evet.
Biz artık işte siz hepiniz biyolojide okudunuz. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Beş tanesiniz var. Dinozorlar mısınız? Ben ismini oynayayım.
Dinozoru ara geçiş formu diyor. Ya bunu hiçbir evrimci söylemiyor dünyada. Yani evrimden de haberi yok. Celal Şengör'ün ilginç yani bu kadar bilgisiz olması evet. Hakikaten. Ve onu da sık sık çıkartıyorlar, böyle konuşturuyorlar. İşte Maymun diye mesela başka bir filminde sık sık gösterdik. Çalıları gösteriyor. Hoplayıp sıçrıyor, çalıların arasında ayağa kalkıyor. İşte diyor maymun diyor ayağa kalktı, insan oldu diyor. Bakın şimdi bir canlının, biraz önce Akın Hocam da bahsetti. Başka bir canlıya dönüşmesi, genetik bilimi, moleküler biyolojiden biraz anlayan biri hemen bunun imkansız olduğunu bilir. Ayrıca fosiller var da, fosillere bakmadan da, çünkü Akın Hocam anlattı, bir genin böyle tesadüfi değişikliklerle başka bir gene dönüşmesi imkansız. Böyle bir konu yok. Gen o kadar kompleks bir yapısı var ki, genin içinde, şimdi gen demek şu anlama geliyor, DNA'nın protein kodlayan bölgeleri var. Bunların son ürünü protein oluyor. Ya protein oluyor ya da RNA denen molekül oluyor.
Ribonükleik asit.
Bunun son ürünü. Bunlara gen deniyor. Ve bu genler DNA'nın %2'lik 3'lük bölümünü oluşturuyor. Yani ufak bir kısmı aslında DNA'nın. Fakat diğer kalan %97'lik kısmının da işlevleri olduğu artık ortaya çıkıyor. Çok kompleks yapısı var DNA'nın. 23 bin tane bölgesi var böyle insan DNA'sının. Ama %2'lik bölümünü oluşturuyor DNA'nın. O bir tane genin yapısına baktığımız zaman, hatta şuradan ben şimdi anlatırken bir yandan da göstereyim. %2'lik bölümüne baktığımızda, neyse birazdan bulurum. Genin yapısına baktığımız zaman genin içinde protein düz olarak kodlanmıyor. Çok daha karmaşık bir yapısı var. Yani kompleks bir yapısı var genin. Intron denen bölgeler var, exon denen bölgeler var. Intronlar protein kodlamayan bölgeler, ara bölgeler. Exonlar da protein kodlayan bölgeler ama aralıklı olarak var mesela böyle. Arada intron var, exon var. Intron var, exon var. O eksonları, şimdi önce bir düz kopyası çıkartılıyor genin. Daha sonra kırpılma denen bir metot var. RNA splicing deniyor. O intron denen bölgeler çıkartılıyor aradan. Sadece eksonlar bırakılıyor. Ve eksonların değişik kombinasyonlarıyla, mesela birinci ve ikinci ekson bir araya geldiği zaman bir protein oluşturuyor. Birinci eksonla üçüncü ekson bir araya geldiği zaman ayrı bir protein oluşuyor. Yani bir gende bu RNA kırpılması denen sistemle birden fazla protein üretiliyor. Hatta nöropsin diye bir gen var. İnsan beyninin bağlantılarını düzenleyen 3000'den fazla sinyal oluşturduğu düşünülüyor. Yani aklın kavrama sınırlarının ötesine geçti artık. DNA'nın kompleksliği ve mükemmelliği.
Maşallah.
Bu intron denen bölgelerin görevi var mı? Var. Yeni anlaşılıyor bunlar. Bunlar da genin aktivitesini düzenliyorlarmış. Yani kod içinde kod deniyor buna. Genin içinde genin aktivitesini düzenleyen bölgeler var. Genin hemen yanında da yine genin aktivitesini kontrol eden bölgeler var. Ayrıca eskiden çöp DNA diyorlardı Darwinistler. Onun çöp map olmadığı anlaşıldı. Onun içinde de özel kod bu bölgeler var. Onlar da genlerin aktivitesini düzenliyor. Yani o kadar iç içe geçmiş grip sistemler ki bilim adamları bilgisayar sistemleri kullanıyorlar artık DNA'nın yapısındaki bu mükemmelliği, bu kod içindeki kod sistemini ortaya koymak için. 2010 yılında da bunlar yayınlandı. Kod içinde kod deniyor ve özel bilgisayar sistemleri yardımıyla bakıyorlar bunlara. Yani bu kadar muhteşem bir sistem, kompleks bir sistemde tek bir harfi değiştirdiğiniz zaman siz gen iptal oluyor. O eksonla mesela rastlıyorsa eksonu iptal ediyor. Introna geliyorsa ağır bir hastalık meydana getiriyor. Mesela intronda meydana gelen, intron denen o bölgede meydana gelen bir mutasyon sonucunda şizofreni denen bir hastalık oluştuğu ortaya kondu. Ki daha çok sayıda vardı da daha yeni yeni anlaşılıyor hangi hastalığa sebep olduğu. Bu adamlar diyorlar ki bir tane gen mesela bir bardak diyorlar tesadüfi değişikliklerle bir bilgisayara dönüşecek. Bardak bilgisayara dönüşür mü kardeşim yani o kadar apayrı. Çünkü genlerin yapıları birbirlerinden çok farklı. Bir canlının geniyle diğer canlının geni arasında çok büyük farklılıklar var. Proteinler arasında da benzerlik bile olsa yine çok büyük farklılıklar var. Harf dizimleri çok farklı. Yani bu hem mantığa aykırı hem bilime aykırı deney de yapıyorlar. Bakın 60 yıl deney yapıyorlar. Meyve sinekleri ve bakterilerde milyonlarca mutasyon meydana getirdiler. Ya görelim bakalım hakikaten faydalı mutasyon oluyor mu diye bir tane çıkmadı ya bir tane çıkmaz mı? 60 yıl yapıyorlar bunu. Milyonlarca dolar harcadılar, binlerce adam çalıştı. Bir tane gösteremediler. Hepsi zararlı oldu. Tamamında bunlar öldüler. Yani o sinekler uçamadı, öldü, kör oldu, öldü, kısır oldu, öldü. Bakteriler de aynı şekilde. Hepsi sakat hale geldi ve öldüler.
Tek bir enzimin bile oluştuğunu gözlemlemedik diyorlar. Ki zaten şey, mesela mutasyon o kadar faydalı diyorlar. Aslında bir genin işlevini anlamak için o gene mutasyona uğratıyorlar. O genin işlevini o şekilde anlıyorlar. Yani geni mutasyona uğratınca bakıyorlar, canlıda neresi zarar görüyor? Nerenin sistemi bozuluyor? Ha demek ki diyorlar ki bu gen orayla ilgili bir gen. Bunu zaten buradan anlıyorlar. Hani bunu şuna benzetebiliriz. Böyle bir sürü ışık yanan bir yer düşünün. Bu ışıkların bağlı olduğu da böyle bir sürü birbiriyle karmaşık biçimde duran kablolar var farz edelim. Siz oradan mesela hangi ışığın hangi kabloyu kontrol ettiğini anlamak için mesela kabloyu kesiyorsunuz. Oradan diyorsunuz ki mesela sönen ışığa bakıyorsunuz. İşte bu kablo demek ki o ışığa bağlıymış elektrikle diyorsunuz. Aynı sistemi işte DNA'ya yapıyorlar. DNA'yı mutasyon orada bozuyorlar. İlgili bozulan bölümü onun kontrol ettiğini anlıyorlar. Peki hiç şöyle bir şey olur mu? Siz bir kabloyu kestiğiniz zaman bir ışık yanar mı? Elektrikle bağlantısını kestiğiniz zaman. İşte evrimcilerin iddia ettiği bu. Yani siz zarara uğratıyorsunuz ama orada yeni bir ışık daha oluşuyor ve yanmaya başlıyor. Tamamen bir hayal.
Şimdi bakın filmini buldum. Çok basitleştirerek anlatmaya çalışacağız. Çünkü çok kompleks bir yapı. Bu RNA'daki kırpılmadan bahsettik biraz önce. Yani ara bölgeler çıkartılarak nasıl protein oluşturuluyor. Bunun için Allah özel bir sistem yaratmış. Bu da çok kompleks. Yine proteinler yapıyor bunu. Bakın şimdi burada ekranda görüyoruz. Spliceosome diye bu kırpılmayı sağlayan özel protein yapılar var. Bunu gösteriyor.
Here we see an RNA molecule with a single intron.
Evet. Bakın şimdi intron dediğimiz bölgeden bahsettim demin. Bu ara bölge işte. Ama bunların da fonksiyonu olduğu ve genin aktivitesinin önemli rol oynadıkları daha yeni anlaşılıyor. Ama ne yaptıkları daha tam ortaya konmuş değil. Bu da protein oluşturan bölgenin bir kopyası çıkartılmış. Şimdi bunlar nasıl protein oluşacak? Bakın şimdi. Burası işte proteini kodlayan bölgesi. Kopyanın ekson deniyor buna. Bakın arada özel işaretler var. Bir başka işaret daha var. İşte burada nerede kırpılma yapacağını ortaya koyuyor. Bu işaretlere dayanarak hangi bölgenin çıkartılması gerektiğini o molekül biliyor. Muhteşem bir yaratılış var burada. Özel işaret konmuş bu bölgeyi çıkart diye. O da o işareti tanıyarak o bölgeyi çıkartacak şimdi biraz sonra. Bakın pirimidinden zengin bir bölge var. Özel işareti. Ve ekson 2 diyor. İşte proteinin kalan kısmı da burası. İki ayrı eksonda protein kodlanıyor. Onlar bir araya getirilecek. Bakın nasıl getiriliyor.
Splicing is mediated by the spliceosome, which consists of several protein RNA complexes.
Bakın özel proteini geliyor. Buraya o işarete tutunuyor. Birinci protein geldi. Her biri özel olarak yaratılmış böyle. Her birinin mükemmel atomik hassasiyetle bağlanıyor yerine. O bağlanınca o zaman ikinci protein bağlanabiliyor. Enerjiye ihtiyaç var. Enerji molekülleri geliyor. Bakın özel olarak katlıyor. Tam karşıya getirecek şekilde. O sırada başka proteinler de devreye giriyor.
This final complex then undergoes a conformation.
Ve spliceosome denen yapı bakın teker teker parçalardan oluşuyor. Birinin bağlanmasıyla ikinci, üçüncü hepsi bir araya gelerek özel bir şekilde katladılar. Şunun için katlıyorlar. Şimdi onu göreceğiz.
Introns are non-coding RNA sequences that must be removed before translation.
İntronların çıkartılması gerekiyor protein üretilmesi için. Bundan dolayı. Bakın özel bir şekil aldı. Kestiler oradan. Gördünüz mü? Buraya bağlandı.
The 3' end of the intron is next cleaved at the AG sequence and the two exons are ligated together.
Bakın çıkarttılar. Bunlar o kadar karmaşık işlemler ki saniyeler içerisinde oluyor. Ve eksonlar birbirine bağlanıyor.
The intron debranches and is then degraded.
Bakın ondan sonra görevi bitti, yerinden ayrılıyor. Şimdi bu, yani burada çok basit anlatılıyor ama o kadar kompleks bir yapısı olduğu anlaşılıyor değil mi? Proteinler var özel. Sırf bu işin görevli. Allah çok daha basit de yaratabilirdi. Ama Allah sanatını gösteriyor. Yani öyle kapkaranlık ortamda bu işlemler o kadar süratli ve net olarak oluyor ki böyle kesin bir şekilde özel bir kopya çıkartılıyor. Proteinler geliyor, işaret konmuş ama oraya. Yani bu bir akıl gösteriyor değil mi? Allah'ın aklının tecellisi. O işareti tarayan moleküller, proteinler yaratılmış. O proteinler de DNA'da kodlu olarak var. Sırf o işin görevli. O kopyayı gördüğü zaman gördük o işaret yerlerine tutunuyor. Özel bir şekilde katlıyorlar. O fazlalık kısmı çıkartıyorlar ama fazlalık derken onun da fonksiyonları var. Ama o görevi bitiyor orada. Çünkü onlar genin aktivitesini denetlemekle yükümlü. Kalan bölgede protein kodlayan bölge birleştirilerek protein yapılıyor bundan. Şimdi böyle bir sistemde tesadüfe yer var mı?
Hayır tabii.
Muhteşem bir yaratılış. Yani Allah'ın sanatını görüyoruz işte inşallah. Dolayısıyla böyle bir genin böyle bir yapısı var. İşte ne kadar kompleks olduğunu bir kısmını gördük. Böyle bir yapının tesadüfi harf değişiklikleriyle başka bir gene dönüşmesi imkansız. Yani böyle bir şey yok. Deneyler de bunu gösteriyor, gözlemler de bunu gösteriyor.
İnşallah. Yine bir imma dikkati var.
Ben biraz yumurtalarla kuşlardan ilgili bahsetmek istiyorum. Kuş yumurtalarına daha doğrusu. Allah yumurtaya çok dayanıklı bir yapıda yaratmıştır. Bildiğimiz gibi kuş yumurtalarının kabuğu hem gelişmekte olan civcivi dış darbelere karşı koruyacak hem de kuluçka yatan annenin altında kırılmayacak, o ağırlığı kaldırabilecek güçlüdür. Ancak bazı bölgelerin toprakları kalsiyum oranı açısından zayıftır. Bu bölgelerde kuş yumurtalarının kabukları da doğal olarak kalsiyum eksikliği görülür. Bu eksiklik de bazı bölgelerde yumurtaların kabuklarının kırılgan olmalarına ve dayanıklılığın azalmasına neden olur. Ancak bu bölgelerde bulunan yumurtaların bir başka dikkat çekici özelliği daha vardır. Bu bölgede bulunan kuş yumurtalarının üzerindeki benekler hemen herkesin dikkatini çekmiştir. Bu çeşitli renklerde olabilir bu benekler. Bugüne kadar sadece kamuflaj açısından elverişli olduğu ve yumurtaları düşmanlardan koruduğu düşünülür bu beneklerin. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar bu beneklerin aynı zamanda mekanik bazı işlevlerinin de olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu yumurtaların kabuklarının üzerinde oldukça fazla sayıda benek bulunur. Bu bilim adamlarının dikkatini çekmiş ve yapılan araştırmalar son derece çarpıcı gerçekleri ortaya çıkarmıştır. Oxford Üniversitesi'nden Andrew Gosler ve ekibi benekli yumurtaları olan büyük baştan karı kuşları üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Andrew Gosler ve ekibi 90 yumurta kabuğu üzerindeki desenleri incelemiş ve beneklerin yumurta kabuğunun en zayıf olduğu noktaların üzerinde bulunduğunu tespit etmiştir. Kalsiyum eksikliği nedeniyle kabuğun belli noktalarında oluşan zayıflık beneklerle desteklenerek kabuk güçlendirilmiştir. Bunu tespit etmişlerdir. Büyük baştan kara kuşlarının neslinin devamı için kabuğunu güçlendirmesi gerektiğini ve bunun için beneklerini kullanabileceğini kim nereden bilmektedir? Burada işte Rabbimiz devreye giriyor. Hiç kuşkusuz yumurtayla ilgili her türlü bilginin hakimi, üstün akıl sahibi Yüce Rabbimiz kabuğu güçlendirecek mekanizmayı da en güzel biçimde yaratmıştır. Bu hikmetli yaratılış her canlının Yüce Allah'ın kontrolünde olduğunu ve en kusursuz şekilde yaratıldığının da delillerindendir. Allah bir Kur'an ayetinde şöyle bildirir. Kovulmuş şeytana Allah sanırım. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Hud suresi 56. ayet. Gerçekten çok muhteşem bir yapı var burada. Kabuğun zayıf olduğu bölgelerde benekle bunu güçlendirmesi ve dışarıdan bakınız eskiden sadece bunu kamuflaj olarak bilinmesi ve yapılan araştırmalar sonucu bunu tespit edilmesi gerçekten muhteşem. Ve hani aklı olmayan, hiçbir şekilde nasıl bir ortamda olduğunu bilmeyen bir kabuğun, bir kuş kabuğun kendini bu şekilde güçlendirmesi, benek üreterek kendini savunmasını sağlaması direkt Rabbimizin bir mucizesidir.
Evet. Maşallah. Sen sırf şu zaten çok net yani Allah'ın yarattığını, Darwinizm diye bir şeyin olmadığını ortaya koyuyor. Maşallah.
Maşallah.
Mesajda gelen mesajlar var. Okuyalım isterseniz inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kanal A9 ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel programınız var. Ben Azerbaycan'dan sizi severek izliyorum. Allah razı olsun. Ramil Kerimov kardeşimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Habertürk'teki evrim programları tekrar başlasa çok iyi olur. Hocamızın katıldığı sansürsüz programı görüntüleriyle yapılmış bir video vardı. Yiğit geldi meydane diye başlayan. O videoyu yayınlarsanız çok iyi olur. Özledik. Şevklenelim inşallah. Engin Ünal İstanbul. Selam, aleyküm selam. Programlarda anlatılan her konu çok ilgimi çekiyor ve zevkle dinliyorum. Ancak küfrün ve münafıkların kızdırıldığı, müşrik karakterinin ifşa edildiği sohbetler daha çok hoşuma gidiyor. Kur'an'ın yeterli olduğu ve atalarının dinine uyup koyun psikolojisiyle hareket eden, çoğunluğun doğru yolda olduğuna zanneden güruha içinde bulundukları durumu da anlatmanızı çok isterim. Hira Salemoni Girne'den maşallah. Allah razı olsun kardeşlerimize. Evelallah. Hocamız 30 yılda darmakeşan etti inşallah.
İnşallah.
Habertürk'te iyi çıktı meydane. Onun filmi de bilmiyorum. Bakalım varsa gösteririz inşallah.
Ama programlar gerçekten çok iyi oldu. Hani bazı kişiler, çok az bizim yolda olsa, yani evrimcilerin gerçekten böyle bir şey dediklerini zannediyorlardı. Veyahut da bilimle hareket ettiklerini zannediyorlardı. Söylediği şeylerin ve yaptıkları çalışmaların bilimsel olduğunu zannediyorlardı. O programlar çok hayırlı oldu Allah'ın izniyle. Zaten Allah hiçbir olayda inşallah müminlerin aleyhine yol vermiyor kimseye. Her şey müminlerin lehinedir dünyada Allah'ın izniyle. Bu olay da çok müminlerin lehine oldu. Çünkü orada baktılar ki o kadar iddialı konuşmalarla, işte o kadar kendilerine emin konuşmalarla aslında hiçbir şey anlatmadığını tüm Türk halkı gördü. Biz de zaten anlatımlarımızla sürekli olarak bunu tekrarlıyoruz. Yani bütün artık onu görmedik kimse kalmayıncaya kadar devam edeceğiz inşallah dünyada. Yani bir şey anlatmadıklarını ve söyledikleri şeyin aslında yalan olduğunu, doğru olmadığını ve demagojiden ibaret olduğunu insanlar gördü bu programlar vesilesiyle inşallah.
Ya şöyle bir evrimci bulsak da bir karşımıza çıksalar. Ama şöyle önde gelenleri öyle hani bazen evrimciler buluyorlar böyle Darwin kıraathanesinden o tarz değil de şu önde gelenlerini bir yakalasak bir yerde. Kaçıyorlar ama çok çok kaçıyorlar. Hiçbir şekilde karşımıza. Yani hocamızın hiç karşısına çıkamıyorlar ama bizim de karşımıza çıkamıyorlar. Harun Yahya ismini duyunca zaten masanın altına atlıyorlar hemen. Herkesle tartışıyorlar. Mesela işte tam biz gidiyor. Hahamlarla, işte rahiplerle, lise öğrencileriyle, ortaokul öğrencileriyle gidiyor tartışıyor. Hocamızdan gazete ilanı var artık yani böyle hadi gel gel diye. Ona rağmen gelemedi. Yiğit Rus araya girdi. Evet. Para teklif etti. Ona rağmen gelemedi. Biz karşılıklı radyo programına çıktık. Önce o çıkıyordu. Sonra benim bağlandığımı duyunca kaçmış. Richard Galloway, İngiliz parlamenter. Onun programıydı. Önce Richard Dawkins'i programına konuk olarak alıyormuş. Sonra İngiltere'den aradılar bizi. George Galloway'in bilgisi yeterli değil. Hocamızı temsilen siz katılır mısınız diye. Biz de çok iyi olur dedik. Benim bağlandığımı duyunca tabii Harun Yahya ismini bildiği için inşallah hemen uzamış olaydan. George Galloway programı başlattı dedi ki Richard Dawkins dedi son anda dedi katılmaktan vazgeçti dedi. Ondan sonra ben bağlandığımda. Ama dedi ben onu dedi bağlayacağım dedi siz merak etmeyin dedi peşindeyim dedi. Kaçıyormuş o da peşine düşmüş. Ondan sonra ben anlattım evrimin geçersizliğini. Neden işte maymunla mesela insan o zamanlar şempanze genom projesi tamamlanmıştı. O soruyu sordu. Evrim neden imkansız olduğunu, ara geçip onların olmadığını, proteinlerin imkansızlığı anlattım. Bir 15 dakika kadar bir süre vermişti bana 10-15 dakika. Sonra 15 dakika sonra o bağlandı. Hiç sanki öyle bir konuşmamış, onları söylememiş, en ufak bir cevap yok. O ara kitabını yeni çıkarmıştı işte, kitabını tanıtıp kapayıp kaçtı. Yani evet. Şimdi böyle herkes de görüyor bunu artık, kimse anlıyor insanlar yani, ortaokul çocukları bile anlıyor. Aniden kaçıyor işte yani, cevap veremiyor, evet. Kaçıyor. Mesela yaratılış atlası ile ilgili bir konuşması var, YouTube'da da var bu. 45 dakika yaratılış atlasını kaldırmış konuşuyor. İşte yaratılış atlasında diyor çok önemli bir hata buldum diyor. Bir tane diyor fosilin maketinin içinden diyor olta geçiyormuş diyor. Demek ki diyor evrim varmış gibi kurmuş böyle. Ya kardeşim yaratılış atlası Allah'ın izniyle maşallah. Bakın yüz binlercesi gitti dünya çapında. Gerçek bilimsel deliller var, fosiller var. Mesela şimdi bir evrimciden ne beklenir? Evrimci demeli ki ya burada fosili gösteriyorsunuz tamam. Fosil var. Burada da gerçeğini gösteriyorsunuz yaprak. Değişmedi diyorsunuz. Değişti mesela ama değişmemiş. Diyemiyor tabii öyle. Richard Dawkins diyor ki işte diyor bir tane sayfadaki makette diyor olta vardı diyor. İşte olta var dedik ya diyor. Yani böyle saçma sapan mantıklı mı? Cevap versene kardeşim. Yani şuna benziyor. Ya yaratılış atlasındaki gerçeklerine ben katılmıyorum çünkü sayfa numarası yanlış yazılmış, matbaa hatası var ki demek gibi bir şey bu, evet, yani böyle. Halbuki maket kullanılabilir. Hatta hocamız dedi, ben oltayı oraya mahsus koydum dedi, oltaya geldiler dedi bunlar dedi. Hepsi öyle bir tanıtımı yaptılar ki yaratılış atlasının o oltayla. Bütün dünya basında böyle şeyde, herkes yaratılış atlası okumaya başladı, evrenin olmadığını anladı.
Bir de yani bakın, bir tane evet detaylı incelediği bir kitapta hiçbir hata olmadığı ortaya çıktı. Bakın bu çok önemlidir.
Evet. Çünkü teyit etti onu.
Evet. Onlar bir düzen kurdular. Allah da bir düzen kurdu. Allah'ın düzeni çetin olandır buyuruyor Allah ayette. Şimdi mesela o öyle bir hevesle çıkıyor insanların karşısına. Bakın diyor yaratılış atlasının size nasıl yanlış olduğunu ispatlayacağım diyor. Sonra resim gösteriyor. Resimde işte bir canlının maketi kullanılmış mesela. Maketinde de işte bir oltanın, olta maketi olduğu için oltanın devamı var. Tabii hocamız bunu bilerek yapıyor. Ve de o kalkıp işte bakın bu kullanılmış. Demek ki yaratılış atlası yanlış demiş oluyor. Ama tam tersi ne kadar doğru olduğunu ve hiçbir yanlış olmadığını ispatlamış oldu.
Evet.
Bu anlatımıyla.
Çünkü
anlayabilene maket, tabii.
Maket tabii ki kullanabilirsiniz. Zaten kendileri maketi bıraktık. Hayali çizimler yapıyorlar evet. Sürekli olarak. Maket çünkü maket o canlının farklıdır demiyor. Kabul ediyor aynısı olduğunu. Tamam o zaman bitti. Zaten önemli olan orada şu. Maketi de koymuş canlının yani günümüzdeki hali. Fosili koymuş yan yana o resimde. İkisinin değişmediği gösteriliyor. Şimdi orada şunu demiyor. Yani ya sizin koyduğunuz maket o canlıdan farklı demiyor.
Evet.
Oradan diyor olta çıkmış diyor.
Geldi
balık şey böyle yavaş yavaş oltayı gördü. Atladı oraya yakalandı. Sonra debelendi çıkar olmadı tabii. Şimdi kısa bir aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah.
Evet değerli izleyiciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akın hocam galiba bir sunumun var senin değil
evet, mi? Evet bitkilerle ilgili bir sunumumuz var. Onunla devam edebiliriz. Bitkilerin kendilerini koruma yöntemleri. Şimdi çınar ağacı yapraklarından salgıladığı bir öz su yardımıyla gövdesinin altındaki toprağı sistemli bir şekilde zehirliyor. Bakın çınar ağacı dibindeki toprağı sistemli bir şekilde salgıladığı bir suyla zehirliyor. Bu zehirden sonra toprağın üstünde küçücük bir ot bile yetişemez hale geliyor. Tabii burada önemli olan bu zehirli maddeyi bünyesinde barındırmasına rağmen çınar ağacına hiçbir şekilde zarar gelmiyor. Yani toprağı zehirliyor fakat kendisi zehirlenmiyor ve o zehir sayesinde de etrafında hiçbir çalı çırpı bitki yetişmiyor. Mesela akça ağaçların zararlılara karşı kullandığı koruma sistemi insanların ürettikleri böcek öldürücülerinden çok daha etkili. Şeker akça ağacı gövdesinde bol şekerli öz su olmasına rağmen yapraklarına tanen denen bir maddeyi gönderiyor. Tanenli yaprakları yiyen böcekler kurtulmak için hemen daha az tanenli üst yapraklara çıkıyorlar. Bundan kurtuluruz diye. Tabii üst yapraklarda da bu sefer kuşlarla karşılaşıyorlar. Orada da zaten yaşamalarına imkan kalmıyor. Şeker akçağı da bu strateji sayesinde bu zarardan kurtulmuş oluyor. Bakın çok detaylı bir sistem yani normalde. Hani bir insanın yapabileceği bir sistem. Mısır ve fasulye bitkileri var. Yine düşmanlarından korunmak için parazit yaşayan eşek arılarını adeta paralı asker gibi kullanıyorlar. Tırtıllar yapraklarına yerleşmeye başladığında özel bir kimyasal salgılıyorlar bu bitkiler. Eşek arılarını bulundukları yere topluyorlar. Eşek arıları da larvalarını bitkiye sardırmış olan tırtılların üzerine bırakıyor. Büyüyen eşek arısı larvaları tırtılların ölümüne neden oluyor. Bu da bitkinin kurtulmasını sağlıyor. Yani üzerindeki tırtılların, bitkinin üzerindeki tırtılların üzerine bıraktırıyor arıları, larvalarını. Larvalar da dışarı çıkıp arı olduğu zaman o tırtılları yiyor. Böylelikle bitki tırtıllardan kurtulmuş oluyor.
Evet.
Bakın yine çok büyük bir mucize. Orta ve Güney Amerika'da yetişen bir asma bitkisi var yine. Siyah ve yeşil tırtıllar ve kırmızı kelebekler için çok ideal ve çekici bir yiyecek türü. Bu böcekler yavrularının yumurtadan çıkar çıkmaz bu lezzetli yiyecekler beslenmeleri için yumurtalarını asma bitkisinin yaprakları üzerine bırakıyorlar. Ancak bu kelebekler yumurtalarını bırakmadan önce asmanın yapraklarını iyice kontrol ediyor. Eğer bir başka hayvan yumurtalarını yerleştirmişse aynı bitkinin yapraklarından birden fazla ailenin bireyleri beslenmesi zor olacağından orayı tercih etmiyorlar ve boş olan başka yaprakları arıyorlar. Yine burada da ayrı bir mucize. Asma bitkisinin bazı cinsleri yapraklarının üst kısımlarında yeşil yumrucuklar oluşturuyor. Bakın bitkinin üzerinde böyle yeşil yumru şeklinde yapılar oluşuyor. Bazı türleri ise yaprağın altında bulunan dal ile birleşme yeri üzerinde kelebeklerin yumurtalarına benzer renkte lekecikler meydana getiriyor. Yani ya larvaya benziyor ya işte kelebeklerin yumurtalarına benzer bir yapı oluşturuyor. Neden diye sorduğumuzda, neden bitkinin üzerinde böyle bir yapı oluşuyor diye sorduğumuzda bunu gören tırtıl ve kelebekler başka böceklerin kendilerinden evvel bu yaprakların üzerine yumurtladıklarını zannediyorlar. Halbuki bitkiye ait bir renk ve desen o. Ama başka yumurtaların yumurtladıklarını zannediyorlar. Ve bu yüzden bitkiye yumurtlamaktan vazgeçiyorlar. Böylelikle yaprak da kendi üzerinde yumurtlayan işte kelebeklerden, tırtıllardan kurtulmuş oluyor. Bu üzerindeki benek desenleri sayesinde. Bir bitkiye sorsanız bundan haberin var mı senin diye herhalde kıpırdamadan duracaktır yani bundan haberi olduğunu. Kimse düşünemez. Üzerindeki ne benekten haberi var, ne fotosentez yaptığından haberi var, ne böyle bir akılcı taktik uyguladığından haberi var. O sadece bitki olarak, ot parçası olarak duruyor. Aklı, beyni, şuuru, işte bir şey tasarlama kabiliyeti yok. Tamamen Allah'ın ona verdiği özellikle yaşamını sürdürüyor. İnşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Yine mucizeler tabii doğada da mucizeler görüyoruz. Aynı zamanda Kur'an'da da mucizeler görüyoruz. Kur'an mucizeleriyle devam edebiliriz inşallah. Evet.
Allah Kur'an'da çok sayıda mucize göstererek Kur'an'ın hak kitap olduğunu belirtiyor. Yani bu mucizeler Kur'an'ın matematiksel mucizesi, edebi mucizesi, gelecekten haber veren mucizelerin yanı sıra bir de bilimsel mucizeleri de mevcut Kur'an'da. Bu bilimsel mucizelerden biri de ayın yörüngesine işaret edilmesi. Bu mucizeyle ilgili Kur'an'da 27 sayısına dikkat çekiliyor. Resimde de gördüğümüz gibi Kur'an'da gök cismi olarak bahsedilen ve ay anlamına gelen kamer kelimesi 27 defa geçmektedir. Bu ayın dünya etrafındaki dönüş süresi 27 gündür. Yani bu 1400 yıl öncesinin teknolojisiyle bilinmesi mümkün olmayan bir şey. Fakat Kur'an'da daha öncesinden haber veriliyor bize. 1400 yıl öncesinden haber veriliyor. Bu da Kur'an'ın Allah katından bir hak bir kitap olduğunun sayısız delillerinden biridir. Maşallah.
Maşallah. Hakikaten yani böyle büyük mucizeler var ki. Mesela gün yem kelimesi de 365 kere geçiyor.
Evet.
Kadın ve erkek kelimeleri Kur'an'da 23'er kere geçiyor. İkisinin toplamı 46. İnsanın kromozom sayısı 46. Biliyorsunuz sperm hücresinde 23 kromozom var. Yumurta hücresinde 23 kromozom var. Yani kadından gelen hücrede de 23 kromozom, erkekten gelen. İkisi birleştiği zaman da 46 oluyor. İnsanın kromozom sayısı 46. Kadın ve erkek 23 kere geçiyor Kur'an'da. Çok sayıda mucize var maşallah. Evet. Bilimsel mucizeleri.
Maşallah.
Dediğin gibi Kur'an'ın haksız olduğunu kanıtlıyor.
Evet. Şimdi biz tabii doğadaki mucizeleri görüyoruz. İnsandaki mucizeleri görüyoruz. Şimdi gördüğümüz gibi burada da işte ayı gördük. Şimdi ben de bununla ilgili bir sunum yapmak istiyorum. Çekim gücü ve yörüngesel hareketlerle ilgili. Şimdi onunla ilgili sunumumuz var. Gelirse şimdi. Çekim gücü ve yörüngesel hareketler. Şeytandan Allah'a sığınırım. Artık hayır. Yemin ederim sinip dönenlere, bir akış içinde yerini alanlara. Şimdi burada Tekvir suresinin 15. ayetinde geçen Hunnes kelimesi büzülüp sinen gerileyen, geri dönen gibi anlamlara gelmektedir. 16. ayette yerini alanlara olarak çevrilmiş olup, Arapça deyim ise kunnes'tir. Kanis kelimesinin çoğulu olan kunnes ifadesi, belli güzergah, yuvaya girme, hareket halindeki cismin yuvası, yuvasına girip saklananlar anlamına gelir. Yine 16. ayette geçen akış kelimesi ise cereyan kökünden türeyen ve akıp giden anlamına gelen cariye kelimesinin çoğulu, yani cevardır. Bu kelimelerin anlamları dikkate alındığında gezegenlerin çekim güçleri ve yörünge etrafındaki hareketlerine işaret edildiği düşünülebilir. Şimdi yukarıdaki ayetlerde geçen bu kelimeler çekim kuvvetlerinden kaynaklanan yörüngesel hareketleri tam olarak tarif etmektedir. Bunlardan hunnes kelimesiyle gezegenlerin gerek kendi çekirdeklerine doğru, gerekse güneş sisteminin merkezi olan güneşe doğru çekimlerine dikkat çekilmelidir. Çekim gücü evrende zaten var olan bir kuvvettir. Ancak bu çekim gücünün matematiksel formüllerle ortaya konması 17. 18. yüzyıllarda yaşamış olan Isaac Newton tarafından mümkün olmuştur. Bir sonraki ayette geçen el cevari kelimesi de bu çekime karşı koyan merkez kaç kuvvetinden kaynaklanan yörüngesel hareketleri vurgulamaktadır. Kuşkusuz akıp gidenler anlamına gelen el cevari kelimesinin hunnes, yani merkeze doğru çekilme, büzülme, sinme ve kunnes, yani güzergah, yuvaya girme, hareket halini cismin yuvası kelimeleriyle kullanılması 1400 sene evvel bilinmesi mümkün olmayan çok önemli bir gerçeğe dikkat çekmektedir. Ayrıca Kur'an'da yemin edilen konulardan biri olan bu ayetler konunun önemine dikkat çeken başka bir işarettir. Şimdi burada ne görüyoruz? 1400 sene önceden Kur'an'da bunlar açıklanıyor, bize bildiriliyor. Yani şimdi işte bilimin tabii gelişme dönemlerindeyiz. Bilim daha da gelişecek ve biz bu mucizeleri görmeye devam edeceğiz. Ve ne kadar mükemmel bir doğada, ne kadar mükemmel bir yaratılışta yaşadığımızı anlayacağız. Şimdi 1400 sene öncesinden bahsediyoruz. O zaman bilim yok, hiçbir şey yok. Ama bunlar bildiriliyor bize. Ve şimdi biz keşfettikçe arka arkaya bu mükemmellikleri hep görüyoruz. Buradaki işte çekim gücünü, yörüngesel hareketlerini hep tek tek görüyoruz burada aynen. Kur'an'da bildirildiği gibi.
Maşallah. Değil mi? Bunlar yani gezegenleri yaratanın, gezegenler çekim gücünü yaratanın ve Kur'an'ı yaratanın da Allah olduğunu gösteriyor inşallah. Kur'an'da haksız olduğunu çok net bir şekilde kanıtlıyor ki yüzlercesi var. HarunYahya.org sitesinden Kur'an mucizeleri kitabını indirirlerse hocamızın ve filmlerini. Ayrıca kuranmucizeleri.com
ve net var.
Com ve net var inşallah. Oradan da yüzlerce Kur'an'ın bilimsel mucizesiyle ilgili detaylı bilgi alabilirler inşallah.
Evet. Tabii bunların hepsi bakıyoruz işte bu Kur'an mucizeleri olsun, iman hikayetleri olsun. Peygamberimizden sonra mesela Hicri 100 senesinde ortaya çıkmıyor. Hicri 200 senesinde ortaya çıkmıyor. Hicri 1000 senesinde ortaya çıkmıyor. 1200 senesinde ortaya çıkmıyor. Mesela Hicri 1200'de internet yok.
Evet.
Hicri 1200'de televizyon yok. Hicri 1200'de yani hiçbir şey yok neredeyse teknolojik olarak baktığımızda. İman hikayetleri, hücrenin yapısı bilinmiyor Hicri 1200'de. 1300'de de bilinmiyor. Bakıyoruz, geliyoruz. 1400'e geldiğimiz zaman Peygamberimiz 1400 senesini işaret etmiş. 1400 sene önce. 1400 senesine gelindiğinde Hazreti Mehdi'nin etrafında insanların toplanmaya başlayacağını bildiriyor. Yani 1979 senesine işaret ediyor bu Hicri 1400 senesi. Her şeye bakıyoruz, bütün teknolojik gelişmelere duruyor. 1400 senesinden itibaren muazzam bir teknolojik gelişme başlıyor. Evet. Peygamberimizin bildirdiği hadisler duruyor. Hiçbir şekilde gerçekleşmiyor bu alametler. Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri. 1400 senesine bir geliyoruz, ard arda gerçekleşmeye başlıyor. Peygamberimiz de diyor ki, buyuruyor, bir tespih tanelerinin ard arda kopması gibi ard arda gerçekleşir diyor bu alametler. Aynı şekilde yine bakıyoruz, 1400 senesinden itibaren alametler gerçekleşmeye başlıyor. Ya dolayısıyla çok mucizevi bir dönem. Yani internet yani işte 1990'larda gelişmeye başlamış. Ama biz buna kalkıp da tabii insanlar 1990'larda interneti geliştirmeye başlamış veya da 80'lerde interneti geliştirmeye başlamış da o yüzden böyle olmuş dersek çok hikmetsiz bir açıklama olur. Yani belli ki Peygamberimizin bildirdiği ve tüm dünyaya İslam ahlakının hakim olacağı bir dönem için özel yaratılmış internet. Ve buna benzer pek çok teknoloji. Şimdi tabii Hazreti Mehdi ile ilgili Peygamberimiz çok fazla detay bildiriyor. Yaşayacağı dönem, ondan sonra olacak teknoloji. Mesela Hazreti Mehdi'nin yatsı vaktinde hutbe verdiğini ve bunu her insanın kendi evinden gördüğünü Peygamberimiz bildiriyor. Bakın çok büyük bir mucizedir. Normalde teknoloji bu kadar gelişmediği için insanlar senelerce bunun çok metafizik bir şekilde olacağını zannetmişler. Yani Hazreti Mehdi'nin her evde ayrı ayrı gözükeceğini görüntü olarak zannetmişler. Fakat 1400 sene sonra bir bakıyoruz teknoloji, internet teknolojisi var. Tüm dünya işte televizyon teknolojisi var, uydu teknolojisi oluşuyor. Hepsi son 30 sene içerisinde oluyor. Peygamberimizin bildirdiği tarihten itibaren. Ve gerçekten de şu anda böyle bir şey mümkün. Yani bir insanın bütün mesela işte bir program yapıyor mesela birisi. O kişi bütün evde, her evde izlenebiliyor. Evet. Değil mi? Bu teknoloji şu anda olan bir şey. Evet. Hazreti Mehdi ile ilgili yine Peygamberimizin bildirdiği bir özellik de Hazreti Mehdi'nin talebelerinin genç olması, gençlerden oluşacak olması. Şimdi Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacak. Yani çoğu gençlerden oluşacağını bildiriyor. Zaten bu Allah'ın bir sünnetidir, adetullah'tır. Yani bir elçi geldiği zaman etrafında gençler toplanır. Mesela Yunus suresi 83. ayette şöyle buyuruyor Allah, şeytan Allah'a sınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin zürriyetinden, yani gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Yani Firavun kavminin gençlerinin Hazreti Musa'ya iman ettiğini bildiriyor Allah. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Şimdi burada belirtilen tabi Hazreti Musa'nın etrafında gençlerin toplanması diğer peygamberler için de geçerli. Çünkü Allah'ın sünneti değişmiyor. Adetullah değişmiyor. Burada da aynısını görüyoruz. Hazreti Mehdi'de de aynısını göreceğiz. Hazreti Mehdi de mesela 1979 yılında diyor Peygamberimiz, etrafında insanlar toplanmaya başladı. Demek ki gençler etrafında toplanmaya başlıyor 1979 senesinde. 1400 diyor Peygamberimiz. Miladi olarak da 1979 oluyor. Ve bunun mesela ayette geçen ifadeyi Hazreti Mehdi devrine yorumlarsak, Deccal'in insanları fitnesinden korktukları için insanların Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanmayacaklarını görüyoruz çoğu insanın. Evet. Sadece çünkü 313 tane talebesi var. Ve bu talebelerin de çoğunun gençlerden oluştuğunu Peygamberimiz de hadislerinde bildiriyor inşallah.
Evet. O zaman ben devam edeyim alametlere. Sen hocam, tamam. Akın hocam söyledim az önce, çok güzel anlattın. Şimdi Mehdiyet alametleri bir ortaya çıkıyor. Arka arka görüyoruz bunları. Peygamberimiz de bunları bize bildirmiş. Sırasıyla bunları anlatmış. Dediğin gibi işte milattan hicri takvime göre 1400'den sonra bunların ortaya çıkacağını söylemiş. Şimdi biz bunları görüyoruz. Bunlar neler? Şimdi mesela İslam aleminin içinde bulunduğu durum. Şu anda İslam alemi çok büyük karışıklıklar içinde. Afganistan işgal edildi, Filistin'de yaşanan karışıklıklar. Çok büyük bir buhran var aslında İslam aleminin bütün tamamında, çok büyük bir buhran var. İşte 30-40 yıllık liderler devriliyor, çok önemli olaylar oluyor ve bunlar tek tek bildirildi. Ama bu tabii şu anlama gelmiyor. İnsanların umutsuzluğa kapılması, işte hiçbir şeyin düzelmeyeceğini düşünmesi anlamına gelmiyor. Bu bir belirti. Bu Hazreti Mehdi'nin geleceğinin belirtisi. İnsanlar tabii bunu sevinçle karşılayabilirler. İçindeki bulunduğu durumların değişeceğini düşünüp bunu sevinçle karşılayabilirler. Çünkü bu önemli bir durum. Bu bütün sadece İslam alemi için, bütün dünya için barış getirecek bir durum. Bu da alametlerden bir tanesi. Şimdi ben devam edeyim. Hazreti Mehdi'nin gelişine yönelik alametlerden bir tanesine devam edeyim. İslam aleminin baskı altına alınması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinden biridir. Peygamberimiz hadiste şöyle buyuruyor. Ahir zamanda ümmetimin başına sultanlarından şiddetli belalar gelir. Öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. Bir diğer hadis ise şu şekilde. Vay bu ümmete, o öldüren zalim meliklerden dolayı. Bu zalimler kendilerine itaat edenler hariç sessiz mutileri, yani itaatkar insanları bile korkuturlar. Bu hadisler Hazreti Mehdi gelmeden önce bazı Müslüman ülkelerde din ahlakından uzak, zalim ve acımasız karakterli kişilerin iktidarda olacaklarını işaret etmektedir. Bu durum Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin gelişlerinin yaklaştığını gösteren alametlerden biridir. Şimdi gerçekten de İslam alemi son 30 yıldır hemen her köşesinde acı ve zulüm yaşıyor. En bilinenlerden örnek vermek gerekirse İran ile yaptığı savaşta 3 milyonluk nüfusunun yaklaşık 1 milyonunu kaybeden Irak'ta faşist diktatör Saddam Hüseyin halkına dayanılmaz işkenceler ve zulüm uygulamıştır. 1979 yılında Sovyet Rusya tarafından işgal edildiği günden itibaren Afganistan'da istikrarsızlık ve kargaşa hakim olmuştur. Suriyeli Müslümanlar Hafız Esad'ın 30 yıl süren diktatörlüğü boyunca çeşitli acımasızlıklara maruz kaldılar. Kadınlara tecavüz edildiği, erkeklere her türlü işkencenin uygulandığı katliamlarda bazı şehirler tamamen ortadan kalktı. Afrika'nın en küçük ülkelerinden biri olan Sibuti, 1977 ve 1991 yılları arasında yaklaşık 2000 Müslümanın katledildiği, 7000 kişinin de hiç mazeret gösterilmeden tutuklanıp işkence gördüğü katı bir rejimle yönetildi. Somali'de 1969 yılından 1991 yılına kadar yaklaşık 20 yıl boyunca doğrudan Müslümanları hedef alan tüm General Muhammed Ziyad Barre'nin liderliğinde baskıcı bir rejim uygulandı. Tunus 31 yıl boyunca Habib Bourguiba'nın dikta rejimi altında yönetildi. Kendisini hayat boyu Cumhurbaşkanı ilan eden Bourguiba iktidarda olduğu müddetçe Müslüman halkı baskı altında tuttu. Şimdi burada tek tek gördük bütün Müslüman aleminin ne durumda olduğu, büyük karmaşıklıklar olduğu. Tabi bu şu anda bazı liderler gitti ama bu şey anlamına da gelmiyor. Halk liderini buldu ve rahatladı anlamına da gelmiyor. Bunlar hep birer alamet. Bunları tek tek görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Böyle devam ediyor.
Evet, zaten Peygamberimiz hadisinde zulme yerdekiler ve göktekiler dayanamaz hale geldiği zaman Hazreti Mehdi çıkar buyuruyor. Yani Müslümanların üzerinde çok büyük zulüm, baskı, eziyet, şehit edilmeler, çeşitli olaylar gelecek Müslümanların başına ki geldiğinde görüyoruz zaten. Daha da insanların dayanamayacağı hale geleceğini Peygamberimiz bildiriyor. Ancak ondan sonra Hazreti Mehdi'nin çıkıp yeryüzünü barışa ve sevgiye yönelteceğini hadislerden anlıyoruz inşallah.
Maşallah, yani çok büyük müjde bunlar. Yani tabii bu olayların bitmesini inşallah istiyoruz. Fakat Allah bu olayları vesile ederek de Müslümanları birlik olmaya, güzel ahlakın yaşanmasına vesile ediyor. Çünkü Darwinizm girdi Müslüman ülkelere. Sonuçta gördük, Tunus, Somali, Cezayir, değil mi? Müslümanlar her yerde katlediyor. Irak'ta, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, Libya'da, değil mi? Diktatör rejimleri. Hepsi ne oldu? Darwinist oldular, materyalist oldular, Marksist oldular. Bu ülkelerin çok büyük bir bölümü. Darwinist olunca da işte sonuç böyle oldu. Müslümanlar bölündü ve sonuçlarını gördük. Ama bu da ahir zaman alameti. Yani tam Peygamberimizin tarif ettiği şekilde gerçekleşti. Yani tarihi hiç olmadığı şekilde bu zalim diktatörlükler çok net delilleriyle. Sen şimdi anlattın zaten. İnşallah. İşte Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi ile müjdelenin diye buyuruyor hadislerde. Yani Müslümanların müjdelenmesi, çünkü çok büyük bir müjde. Allah'ın lütfu, Hazreti Mehdi'nin varlığı bütün dünya için Allah'ın lütfu. Güzel ahlak, adalet hakim olacak. Peygamberimize Hazreti Mehdi ile müjdelenin diyor. Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi ile ahir zaman hadislerde. Bakın diyor ki Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifte, iman edenlerin, yani Hazreti Mehdi'nin olmasına, Hazreti Mehdi'ye olması gereken sevgi ve bağlılıklarının nasıl olması gerektiğini tarif ediyor Peygamberimiz. Şöyle buyuruyor: sizden ona kim yetişirse, yani kim Hazreti Mehdi döneminde yaşarsa, kar üzerinde sürünerek dahi olsa ona gelsin. Şimdi kar üzerinde sürünerek dahi olsa, yani şartlar, koşullar, önüne çıkacak engeller ne olursa olsun, hiç hesaba katmadan bunları, yani mutlaka Hazreti Mehdi'ye yardımcı olmak için, ona ulaşmak için, onunla birlikte hareket edebilmek için çaba harcaması gerekiyor Müslümanların. Ona katılsın, zira o Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır diyor. Ayrıca Peygamberimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın, tabii hep Allah'ın vahyiyle bildiriyor bunları, muhakkak çıkacak olduğunu bildiriyor. Mesela bir hadiste bu tabii Allah'ın takdir ettiği bir kader. Yani kimse bunu değiştiremez. Hazreti Mehdi muhakkak çıkacak. Allah'ın bu vaadi de mutlaka gerçekleşecek. Allah vaadinden asla dönmez. Allah'ın vaadi var. İslam'ın hakim olacağına dair Nur suresi 55 ve çok sayıda ayette. Ve bunların hepsinin Mehdiyet'e işaret ettiğini bizzat Peygamberimiz söylüyor. Çünkü onun döneminden beri 1400 senedir İslam dünyaya hakim olmadı. Allah da inşallah Allah da demin mi Allah affetsin. Allah Kur'an'da mutlaka İslam'ın hakim olacağını söylüyor. Ağır zamanda yaşıyoruz. Demek ki bu dönemde olacak. Başka bir dönem kalmadı. Bakın şöyle buyuruyor Peygamberimiz de. Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, bir gün bile kalsa kıyamete, Allah o Hazreti Mehdi Aleyhisselam idareyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı diyor. Demek ki Hazreti Mehdi muhakkak çıkacak. Yani Hazreti Mehdi çıkmadan kıyametin kopmayacağını anlıyoruz değil mi? Peygamberimiz söylüyor. Allah'ın vahyini bildiriyor inşallah. Muhakkak çıkacak. Dünyadan bir gece bile kalsa Allah o geceyi uzatır ve Ehl-i Beytim'den birisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelerek dünyaya hakim olurdu. Bir gün bile kalsa diyor, bir gece bile kalsa Allah o geceyi uzatır diyor inşallah. Demek ki Hazreti Mehdi'nin muhakkak çıkacağını görüyoruz. Ayrıca Peygamberimiz yine başka bir hadiste velayetin Hazreti Mehdi ile son bulacağını bildiriyor. Peygamber Efendimiz son peygamberdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Hatemül Veli'dir. En büyük veli inşallah. Dünya tarihinin son velisi olacaktır ve velayet sonunu onunla vuracaktır. Peygamberimiz bunu şöyle açıklıyor. Hazreti Mehdi mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme erer. Hatemül Veli, en büyük veli gelmiş geçmiş inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Ve onun da muhakkak çıkacağını gördük inşallah. Ayrıca Hazreti Mehdi'nin çıkacağı yerin özellikleri de bildiriliyor. Mesela geniş çarşıların bulunduğu büyük bir şehirden çıkacağını söylüyor. Hem İstanbul'a işaret var, hem de geniş çarşıların bulunduğu bir şehirden çıkacağını söylüyor. Şöyle bildiriyor. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyanın her yerinde teveccüh eder ve her zalimi fikren yok eder. Yani fikri mücadelesinde muhakkak galip gelecek. Bütün zulüm sistemlerini, Darwinizm, materyalizm, komünizm, faşizm fikren bitirecek. Ehli İslam'ın kalbini Allah onunla ihya eder. Hazineleri Beytül Makdis'te toplar. İçinde bir çarşısının, her bir çarşıda da 1000 dükkanın bulunduğu bir şehre gelir. Şimdi düşünelim, 1400 senedir içinde 1000 dükkanın bulunduğu çarşılar var mıydı? Yoktu. Ama öyle bir dönemden bahsediyor, öyle bir şehirden bahsediyor ki içinde bir çarşısının her biri, bir çarşıda da 1000 dükkanın bulunduğu bir şehre gelir. Ve İstanbul'da da işaret var inşallah. İstanbul'da böyle yerler var mı? Var. Olmaz. Değil mi? Bu yeni açılan alışveriş merkezlerini düşünelim. İçinde biner tane mağazanın olduğu, dükkanın olduğu yerler. Peygamber Efendimiz görmüş gibi. Görmüş gibi değil de görmüş olarak yani görmüş inşallah. Tarif ediyor. Çok detaylı bir tarif var. Müslümanların da Müslümanları koruma hissinin, Hazreti Mehdi'nin Müslümanları koruma hissinin de çok güçlü olacağını bildiriyor. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz. İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir. Hamiyet İslamiyesi çok güçlü olacak. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dine ve mukaddesata karşı en ufak bir şeyde inşallah fikren bir delillerle tam tepki verecek ve yok edecek. O şeyi fikren yok edeceğini gösteriyor inşallah. Bakın İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir maşallah.
Evet, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam kan dökmeyecek. O yüzden fikren hukuk dairesi içerisinde mutlaka İslam'ın söylenen bir sözü hiçbir şekilde izin vermeyecek inşallah. Yine Hazreti Mehdi ile ilgili Peygamberimiz tabi yüzlerce konu belirtmiş. Onlardan bir tanesi de Hazreti Mehdi'nin adaleti. Şöyle geçiyor hadiste. Mehdi'nin Aleyhisselam'ın adaleti öyle olacaktır ki hiç kimseye hiçbir şeyde hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecektir. Bakın tam bir adaletten bahsediliyor Hazreti Mehdi ile ilgili. Hazreti Mehdi'nin yargı ve hükümlerinde, Mehdi'nin hükümetinde kimseye bir iğne ucu kadar bile zulüm ve haksızlık edilmeyecek ve kimse rencide edilmeyecek. Yine hadiste geçiyor. Mehdi Aleyhisselam adalet ölçü ve terazisini halkın arasında bırakacak ve böylece kimse başka birine zulüm edemeyecek. Yine Peygamberimiz buyurmuş. Mehdi Aleyhisselam kıyametliğinde bazı zorluklar çıktıktan ve savaşlar yapıldıktan sonra zulüm ve haksızlığı ortadan kaldıracak ve yeryüzünün her yerini adaletle dolduracaktır. Yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam kimseyi başkasından üstün tutmayacak. Ayrıca malı ve nimeti adil bir şekilde dağıtacağını Peygamberimiz hadislerinde bildiriyor. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve kıyamında herkes ihtiyacı olan şeyi hiçbir engelleme olmadan başka birinin cebinden alacaktır. Yani tam eşit bir şekilde dağıtılacağını Peygamberimiz bildirmiş. Mehdi'nin zamanında müminler birbirleriyle yaptıkları muamelelere kâr etmeyecekler. Mehdi aleyhisselam başkalarının istediğini yerine getirecek, onlara mal dağıtacak ve bahşişte bulunacak. Kendi devletinin idarecilerine ve memurlarına çok sıkı davranarak titizlik gösterecek. Güçsüzlere ve fakirlere şefkatli ve mihriban davranacak. Mehdi aleyhisselam kendi devletinin idarecilerine sıkı davranacak. Miskinlere karşı şefkatli ve yoksullara karşı çok cömert olacak. Yine Peygamberimiz hadislerinde geçiyor. Mehdi aleyhisselam fakirlere karşı öyle bir şekilde davranacak ki kendi eliyle onların ağzına yağ ve bal koyacak. Yani o kadar böyle detaylı ilgileniyor Hazreti Mehdi. Yoksullarla, fakirlerle malı dağıtıyor. Hatta artık istemiyorlar. Yani yeter diyorlar bize bu kadar mal. Hatta fazla alan bir kişi de vicdanına sığdıramayıp fazla aldığını geri getirmeye kalkıyor. Hazreti Mehdi istemiyor. Tamam diyor, bir kere verildi. O artık senin diyor.
Maşallah.
Başka bir hadiste geçiyor. Mehdi aleyhisselam her hak sahibinin hakkını alıp kendisine verecek. Hatta eğer birinin hakkı başkasının dişleri arasında bile olsa, haksızlık yapan ve gasp, yani zorla alan insanın dişleri arasında onu çıkarak ve hak sahibine döndürecektir. Tabii mecazi bir anlatımla Peygamberimiz bildirmiş ne kadar adaletli olacağını, en ufak bir şey adaletsizliğin dahi Hazreti Mehdi devrinde olmayacağını bildirmiş Peygamberimiz. Yeryüzünde onun, yani Hazreti Mehdi'nin adalet ve ihsan bereketinden faydalanmayan bir yer kalmayacak. Hatta hayvanlar ve bitkiler bile bu bereket, adalet, haklılık ve iyilikten yararlanacaktır. Mehdi'nin aleyhisselamın zamanında herkes zengin ve ihtiyaçsız olacaktır. Alemin bütün serveti Mehdi aleyhisselamın yanında toplanacak. Yerin altında ve üstünde olan bütün zenginlikler daha sonra Mehdi aleyhisselam insanlara ihsan edecek ve gelin alın bunları diyecektir. Daha sonra onları o güne kadar görülmemiş bir bahşişte bulunup dağıtacak herkese diye Peygamberimiz inşallah yine buyuruyor. Mehdi aleyhisselam malları herkesin arasında eşit bir şekilde taksim edecek. Yine bütün hadisler bu dönemde yaşanacak olan işte refah, huzur ortamının benzersiz bir bolluğun altın çağı diyoruz zaten ve bütün dinler, bütün insanlar aslında yüzyıllardır altın çağı bekliyor. Çünkü diğer kitaplarda da mesela Tevrat'ta da İncil'de de geçiyor altın çağı. Zaten Peygamberimizin de detaylı olarak anlattığı bir dönem. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın tüm dünyada hakim olduğu, söz sahibi olduğu ve dediğimiz gibi adaletin, barışın, sevginin, bolluğun, bereketin olduğu. Çünkü Allah'a iman ettiği zaman inşallah insanlar, Allah'a teslim olduğu zaman Allah sizi rızıklandırırım diyor. Ayetinde bir vaadi. Böyle olacağı için bu dönemde de Allah bol rızık verecek. Öyle bir dönem yaşayacağız inşallah. Yani önümüzdeki 10 sene içerisinde de bunun başladığını, altı çağın başladığını göreceğiz inşallah net bir şekilde.
Maşallah. Evet. Ne kadar büyük müjde değil mi insanlık için? Allah'ın çok büyük lütfu. Yani insan niye böyle bir durumu tercih etsin? Kan gövdeyi götürüyor değil mi? Böyle Müslümanlar eziliyor her tarafta. Yalnız Müslümanlar değil, dindar Hristiyanlar, Musebiler de eziliyor. Fikir özgürlüğü yok. O ona onun fikrini dayatıyor, öbürü ona onun fikrini dayatmaya kalkıyor. Diktatörlükler var. Değil mi? Adam 40 yıldır işte bir ülkenin başında. Şu an iç savaş çıkmış durumda Libya'da mesela. Ve 100 milyarlarca dolarını alıp götürdüğü söyleniyor mesela, değil mi, Libya'nın? Hatta şey için bir haber çıkmış, Hüsnü Mübarek için 700 milyar dolar diye. Artık bilmiyorum da doğruluğunu. Ama böyle bir haber çıktı yani. Ve 30 yıl boyunca orada ezmiş insanları. Ki Peygamberimiz hadisinde söylüyor zaten.
Zalim.
Her karşı çıkan kişi ezen diyor. Zalim, zorba bir birinin diyor.
Evet.
Ve tarif ediyor. Alaca karga diyor. Hakikaten kargaya birebir benziyor. Geniş omuzlu, uzun boylu diyor. Orada diyor başlayacak diyor karışıklık. Ve kılıç kullanılacak diyor. Yani çok, bakın çok değişik. Hem birebir uyuyor. Hakikaten adam tam kargaya benziyor. Yani yan yana fotoğrafını koyduğunuzda evet. Çok benziyor. Peygamberimiz zaten özel bir şey kullanmış. Alaca karga diyor. Ondan sonra kılıç kullanılacak diyor. İlk defa kılıç kullanıldığı bir ortam oldu orada. Mübareğin atla adamları halkın arasına dalıp kılıçlarla saldırıyorlar herkese. Ya günümüzde kim kılıç kullanıyor? Hiç gördünüz mü kılıç kullanan? Değil mi? Tabanca, top, tüfek yani.
O kadar teknolojik silahların olduğu bir dönemde.
Tabii.
Kılıç
kimse kullanmıyor kılıç. Kalabalığın arasına atla kılıçla saldırıyorlar. Tam hadisteki gibi. Birebir gerçekleşti. Oradan diyor hemen yayılacak diyor. Hazreti Mehdi çıkana kadar diyor, böyle diyor, durmayacak diyor. Hemen oradan Libya, Tunus, Cezayir, Bahreyn, hemen Suriye sıçradı. Her tarafa yani yayıldı.
Bir yerde o bitmeden başka bir yerde çıkar diyor.
Evet.
Aynen hadiste net bir şekilde bildirilmiş inşallah. Aynı zaman dönemini yaşıyoruz. Net bir şekilde görüyoruz. Yine iman hikayeleriyle devam edelim.
Evet. İsterseniz. Güzel bir filmimiz var aslında.
Evet.
Canlılardaki sevgi ve dayanışma ile ilgili. Hazırsa onu gösterelim. Nil'de yaşayan kuşlar.
Nil Nehri kıyıları. Bu sular ve kıyılar son derece tehlikelidir. Ve burada yavru sahibi olmak için birçok tehlike göze alınmalıdır. İzlediğiniz kuş türü yuvasını timsahlarla dolu kıyılara yapmak zorundadır. Oldukça yavaş hareket ederek timsahların dikkatini çekmekten kaçınır. Yuva yapmak için özellikle dişi timsahların yumurtalarını bıraktıkları bölgeleri seçer. Çünkü dişi timsahlar yumurtlama döneminde oldukça uysal ve sakin olur ve kuşlar için bir tehlike oluşturmazlar. Aradan günler geçer. Kuşun yumurtaları çatlar ve küçük civcivler dünyaya gelir. Ancak civcivler tehlike altındadır. İzlediğiniz gibi hem anne hem de baba kuş yavruyu korumak için kendi bedenlerini korkusuzca siper ederler. Ve tehlikeli kertenkeleye kafa tutarlar. Kertenkele kuşu öldürebilir. Ancak kuş yavruları için hayatını feda etmeyi göze almıştır. Kuşun kararlılığı ve cesareti karşısında kertenkele vazgeçer. Saldırgan ve aç bir erkek timsah kuşların yuvasına yaklaştığında ise durum değişir. Civciv olduğu yerde donar. Anne kuş bu kez farklı bir gösteriye başlar. Kanatlarını açarak yere vurur. Karşısındaki saldırgana kafa tutmamaktadır. Aksine yaralı bir kuş taklidi yaparak onu kendisine saldırmaya davet etmektedir. Böylece tehlikeyi yuvasından uzaklaştıracaktır. Numara işe yarar. Timsah yaralı kuşu takip eder ve yuvadan uzaklaşır. Ardından bir kertenkele timsahın dikkatini çeker ve tehlike tamamen uzaklaşır. Anne ve baba kuş Allah'ın ilham ettiği fedakarlık duygusu sayesinde hayatlarını ortaya koyar ve yavrularını korurlar.
Maşallah.
Evet, çok büyük bir olay yani. Bir kuşun kalkıp böyle kertenkeleye işte kanatlarını açıp kendi vücut hacmini daha fazlaymış gibi gösterip
evet. Olduğundan büyük gibi
diklenmesi işte yavrularını korumak için normalde yapılmayacak bir şey yani. Evrim mantığıyla düşünsek zaten o kuşun hemen uçup gitmesi lazım yani. Yumurta falan hiç ilgilenmez zaten. Hemen kendi canını kurtarması gerekiyor. Ama bir bakıyoruz yumurtayı korumak için elinden geleni yapıyor. Maşallah.
Değil mi? Fedakarlık gibi çok üstün bir özellik gösteriyor. Evet. Yani Allah'ın ilhamıyla fedakarlık gösterdiği çok açık yani inşallah.
Evrimcilerin düşüncesinin en zıt görüş zaten fedakarlık.
Evet.
Yani evet.
Güçlü olanı hep zayıf olanı yok ettiği bir dünyadan bahsediyor evrimciler ama fedakarlık kesinlikle yaparak direkt kendi canını feda ederek bunlar çok zıt bir olay.
Değil mi? Evet. Maşallah. İnşallah.
Yine başka bir videomuz daha var. Onu da izleyelim. Okyanuslarla ilgili. Sonra devam edelim.
Okyanuslarda yaşayan birçok canlı türü çeşitli şekillerde göç eder. Bu göçlerden bazıları zaman zaman gerçekleşir, bazıları ise süreklidir. Peki bu canlılar binlerce kilometre karelik bir alanda ulaşmak istedikleri bölgeyi nasıl bulurlar? Bu sorunun cevabı balıkların mükemmel yön bulma becerilerinde saklıdır. karada ve havada göç eden birçok canlı gibi balıklar da göç ederken çoğu zaman güneşten faydalanarak yönlerini bulurlar. Birçok balık barındığı yerden beslendiği bölgelere doğru yol alırken güneşi kullanır. Bir diğer yöntemse dünyanın manyetik ve bazı elektriksel alanlarındaki değişikliklerden faydalanmalarıdır. Örneğin köpek balıkları üzerinde yapılan bazı araştırmalar onların dünyanın manyetik alanındaki değişiklikleri fark edebildiklerini göstermiştir. Okyanuslardaki akıntılar dünyanın manyetik alanının etkisiyle güçlü elektrik alanları oluştururlar. İşte bu elektrik alanlarından oluşan akıntılar bir köpek balığı için okyanusta belirgin otoyollar gibidir. Dikkat edilirse suyun altındaki bir balığın kendine bir hedef belirlediğinden ve sonra da bu hedef doğrultusunda çeşitli sistemler vasıtasıyla bir rota izlediğinden bahsettik. Ancak kuşkusuz ki bir balığın böylesine kusursuz bir yeteneğe kendi kararlarıyla veya tesadüflerin etkisiyle sahip olması mümkün değildir. Allah bu canlıları yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları sistemlerle beraber yaratmıştır ve onlara tüm davranışlarını yön bulmadaki kabiliyetlerini ilham etmektedir. Bu ilham sayesinde balıklar uçsuz bucaksız okyanuslar içinde yönlerini bulabilmektedirler. Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı görendir.
Maşallah. Yani bu yön bulma hakikaten çok muhteşem bir yaratılış. O kadar uzaktan o elektrik akımını nasıl algılıyor yani, değil mi? Öyle bir alıcı sistem ki hassas böyle yaratılmış. Ve bununla bunu yani değerlendiren bir de sistemi var. Ve bunların hepsi genetik olarak da kodlu olarak bulunuyor. Yani hem işte mesela diyelim ki ultrason sistemi kullanıyor bir canlı. Mesela yarasalarda da var bu özellik. Yarasaların gözleri yok. Görmeden ultrasonik dalgalarla görüyorlar. İnsanın kulağının algılayamayacağı yüksek frekanstaki sesler göndererek çığlık gönderiyor. Bir kere o sesi gönderecek bir ses sistemi gerekiyor. Değil mi? O ses sistemi kontrol edecek sinir sistemi gerekiyor. Hepsi bunların yüzlerce gen tarafından kontrol edilen sistemler. Binlerce protein tarafından. Ve bu sistem ses dalgası gönderiyor. O ses dalgası geri dönüyor. Şimdi hep birlikte düşünelim. Yani yarasa hareketli bir canlı. Uçarken yapıyor bunu. Diyelim ki bir sineği kovalıyor, sinek de uçuyor ve kapkaranlık bir ortamdalar. Şimdi gönderdiği ses dalgası sineğe çarptığı zaman her noktada ayrı farklı olarak geri dönüyor. Değil mi? Sinek de hareketli bir canlı. Ya ondan uzaklaşıyor diyelim, ya sağa gidiyor, ya sola, ya aşağıya gidiyor, ya yarasaya doğru geliyor. Her an gelen ses dalgası sineğe göre değişiklik gösteriyor. Hem frekansında dalga boyunda değişiklikler oluyor, işte hem de başka türlü farklılıklar oluyor. Ve yarasa bunları anı anına değerlendiriyor ve eliyle koymuş gibi buluyor bunu. Ve bunu kullanırken de mesela Doppler efekti diye bir şeyden yararlanıyor. Doppler efekti, yani Doppler tarafından keşfedildi. Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık. Bir sistem nedir o? Bir ses dalgası sizden uzaklaşan bir objeye gönderdiğiniz zaman ses uzar. Ses dalgaları uzar. Size yaklaşıyorsa ses dalgaları küçülür. Küçülerek gelir size. Mesela bir trenin sesi olarak düşünebilirsiniz. Trenin düdüğü çalarken çalarak geldiğini düşünün. Ses dalgaları şiddetleniyor. Uzaklaşırken uzaklaşarak biter değil mi? Böyle dalga boyları büyüyerek biter. Bu aradaki farktan sineğin hangi yöne hangi hızla gittiğini değerlendirebiliyor. Ya bu nasıl muhteşem bir sistem? Doppler efekti kullanılıyor. Tıpta kullanılıyor. İleri bir teknoloji. Mesela damarın içindeki kan akımına bakıyorlar. Doppler efektinden yararlanarak. Doppler ultrasound var bu sistemi kullanan. Kan damarlarındaki daralma, kanın hızı hesaplanarak ortaya çıkartılıyor. Doppler efektinden yararlanılıyor. Ne zaman bulundu bu? Geçtiğimiz birkaç 10 yıl içerisinde Doppler efektinden yararlanarak Doppler ultrasound yapılmaya başlandı. Bayağı gelişmiş bir teknoloji. Koskoca elektronik aletler kullanılıyor böyle. Oradan siz damarın çapını hesap edebiliyorsunuz. Daralma mı var, plak mı var, nedir diye. Ama bunun içinde yani çok ilkel sistem yarasaya göre. Hastanın işte boynuna dayıyor böyle. Orada böyle 2 saat onu oraya yerleştirerek ki özel eğitim görmüş kişiler. İlla böyle kıpırdamadan duracak hasta. O da onu kıpırdamadan oraya tutacak falan öyle olabiliyor. Yarasa son sürat kapkaranlık ortamda uçarken ama da sineği yakalıyor bitiriyor işini. Sinek de ne kadar seri manevralar yapar düşünün.
İnsan kaçamıyor. Gözü görerek yakalayamıyor zaten insan.
Evet.
Bunu da düşünmek lazım.
Bir de mesela şey var. Bir tane güve var. O da ses dalgası göndererek yarasanın bu tuzağını bozuyor. Onu aldatıyor, ondan kaçıyor. Yani Allah'ım maşallah, Sübhanallah. Çok üstün yaratılış yani böyle değil mi inşallah? Böyle havada o ona yaklaşırken o da ona karşı sinyal gönderiyor. Mesela gönderdiği sinyallerden kaçmak için son anda dalışa geçiyor. Yani üstün sistemlerle böyle canlılarda, biraz önce bahsettin ya senden, biyomimetik diye bir bilim dalı oldu. Nedir? Hayvanlarda kullanılan teknolojiyi taklit edebilmek. Yani köpek balığı o kadar uzaktan o elektrik akımı nasıl algılıyor? Böyle bir teknoloji yok yeryüzünde.
Evet. Maşallah. Bir sunum daha var Doktor Hocam. Biyomimetik demişken. Evet. Böcekleri taklit ediyor teknoloji. Şimdi böcekler her türlü olumsuz şarta dirençliler. Sert kabukları onları suya ve dışarıdan gelebilecek hasarlara karşı mükemmel bir şekilde koruyor. Bakın burada da görüyoruz. Yani kabukları zaten görüntüden bile anlaşılıyor ne kadar dayanıklı olduğu. Sklerotin adı verilen bir protein tarafından güçlendirilmiş ihtişamlı renkteki kabuklar böceklere doğadaki en sert yüzeye sahip canlılar olma özelliğini sağlıyor. Pek çok böceğin dış kabuğunu oluşturan kitin maddesi sağlamlığı, esnekliği ve izolasyon gücüyle her yönden mükemmel bir malzeme. Bakın burada görüyoruz. Acayip estetik. Böyle renkler muhteşem ve çok sağlam. Mesela böceklerin üzerine basıldığı zaman bile dikkat edin kolay kolay ölmüyorlar. Yani mesela o çok dayanıklı oluyor çünkü sırtındaki madde. Yine evet, kitin tabakası ahşap yüzeylerin kaplanmasına örnek olmuştur. Üzerindeki özel kaplama malzemesiyle dışarıdan içeriye su geçirmiyor. Vücut içerisindeki sıvıları da dışarı çıkarmıyor. Mesela bembeyaz kabuk rengiyle beyazlatma teknikleri konusunda bilim adamlarına yol gösteren Psychoquilus isimli böcek üstte gözüküyor. Tekstilden temizlik endüstrisine, metal sanayinden kağıt endüstrisine ve hatta dentolojiye kadar pek çok ürün için daha başarılı beyazlaştırma teknikleri geliştirmeye çalışılmaktadır. Bu konuda bilim adamları doğadan da faydalanıyorlar. Güneydoğu Asya'da yaşayan Psychoquilus isimli böceğin kabuğu bu araştırmalarda gelinen son nokta. Bilim çevreleri bu kadar abartılı bir parlaklığa ve beyazlığa sahip bir cismin çok ince bir yapıya da olmasını benzersiz ve hayret uyandırıcı buluyorlar. Çünkü endüstriyel ürünlerin çok beyaz olmaları için kalınlaştırılmaları gerekiyor. Örneğin yüksek kalite kağıt, plastik ve beyaz boyalarda kullanılan endüstriyel mineral kaplamalar beyazlaştırmalar için iki kattan kalınlaştırılıyorlar. Maddenin ne kadar çok katmanı olursa o kadar fazla ışık saçabiliyor. Ve o oranda rengi parlak oluyor. Vuku Sek ve meslektaşları bu böceğin pullarının ise 5 mikrometre kalınlıkta olduğunu ve bir bebek dişi minesinden bile daha beyaz olduğunu belirlemişler. Bu mükemmel beyazlık böceğin özel bir yapıya sahip yüzeyinden kaynaklanıyor. Bu yüzeyde bulunan milimetrenin 1/200 kalınlığındaki pullar insan saçından 10 kat daha ince. Bakın çok bu kadar ince bir yapının bu kadar beyaz olması gerçekten mucize. Çünkü kağıtlara bakıyoruz böyle. Hani bundan daha kalın olmasına rağmen arkası gözüküyor. Evet. Yani beyazlık elde edilemiyor. Elektron mikroskobu böceğin pullarının karışık, düzensiz dağılımlı liflerden yapıldığını ve her birinde 250 nanometre genişliğinde olduğunu ortaya çıkarmış. Düzensiz mikroskobik yapı ışığın tüm dalga boylarını yüzeye eşit olarak dağıttığı için beyaz rengi elde etmede anahtar rolü oynuyor. Evet, Allah da ayette şu şekilde buyuruyor. Seyitan Allah'a sınırım. Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen odur. Adı konulmuş ecel onun katındadır. Sonra siz yine kuşkuya kapılıyorsunuz. Göklerde ve yerde Allah odur. Gizlinizi ve açığınızı bilir. Kazandıklarınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyiversin. Mutlaka ondan yüz çevirirler. Kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Fakat alaya aldıklarının haberi onlara gelecektir buyuruyor Allah ayette. Konuyla da ilgili hocamızın eserlerinden faydalanarak hazırlanmış böcekmucizesi.com sitesi var. Kardeşlerimiz buraya girerek böcekler hakkında daha detaylı bilgi edinebilirler inşallah. Ayrıca teknoloji doğayı taklit ediyor, biyomimetik ve doğadaki mühendislik isimli hocamızın 2 adet de kitabı bulunuyor. Bunları da aynı zamanda bu kitapları harunyahya.org'da kitaplar bölümünden ücretsiz bir şekilde indirebilirler veyahut da internet üzerinden okuyabilirler. Kardeşlerimiz tavsiye ediyoruz bu kitapları. Programın da sonuna geldik galiba.
Evet, ben teşekkür etmek istiyorum hocalarıma, Oktur hocama, Akın hocama, Çetin hocama. Tekrar görüşmek dileğiyle Ahir Zaman ve Yaratılış programında. Herkese iyi akşamlar.